İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz. Bir programımıza daha başlıyoruz inşallah. Yaratılış delilleri ve ayrı zamanla ilgili. Yine Allah'ın yaratma sanatından bahsedeceğiz. Darwinizmin geçersizliğinden, ayrı zamandan, hayatta ve faaliyette olan Hazreti İsa'dan, Hazreti Mehdi'den bahsedip peygamberimizin dediği gibi, emrettiği gibi Mehdi'yi müjdeleyeceğiz. Çünkü çok güzel bir dönem geliyor. O döneme giderken de Mehdi'nin birinci vazifesi Darwinizm materyalizmi tam susturmak diyor Said Nursi Hazretleri. Biz de inşallah hep birlikte Hazreti Mehdi'nin talebeleri olmaya niyet ederek Darwinizm materyalizmi tam susturacak tarzda bilimsel anlatımlarda bulunacağız. Mesela bunlardan biri arılar. Arıları Darwin de söylüyor zaten. Aralardaki üçgüdüyü nasıl açıklayacağız diyor. Nasıl açıklayacağız? Şöyle açıklayacağız. Allah'ın yaratma sanatı. Evet. Şimdi onunla ilgili çok güzel bir filmimiz var. Hakikaten insanlardan daha üstün bir akıl gösteriyor arı. İnsanlardaki akla tesadüfen oldu demeyenler, aradakine tesadüfen oldu derse bu çok garip oluyor. İngiltere'de hatta biri, onu hatırlarsan, dünkü evvelsi gün konferansta, evet. İnsan Allah tarafından yaratılmıştır ama bütün canlılar evrimli olmuştur. Evet. Yani Allah yaratmıştır, yaratmamıştır demedi ama bütün canlılar evrimli oluşmuştur diyor. Yani
bir yerden buluşuyorlar.
Artık orta yolu bulmak için ne şekillere giriyorlar. Halbuki Darwinizm yapması çok zor, yıkması çok kolay. Püf dedim mi iki tane, üç tane net delille zaten ortadan kaldırıyorsun. Öyle evet. Orta yolu bulacak, onlara sığınacak, hoş görünmeye çalışacak bir durum yok. Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Aralardaki filmi izleyelim inşallah. Bakın bir Koran'da, komanda takriben 60 bin arı yaşıyor. Bunlar yeterince nektar bulabilirlerse yılda 20 kilodan fazla bal toplayabiliyorlar. Bal arıları civarda buldukları çiçeklerin yerini komandaki diğer arılara tarif etmek için bakın dans ederler. Şurada gördüğünüz gibi üstü boyalı olanlar iki yana sallanarak dans ediyor. Şimdi birazdan bunun ne anlama geldiğini göreceğiz. Kilometrelerce ötedeki besin kaynağını onlara dansla tarif ediyor, gösteriyor. Öbürleri de eliyle koymuş gibi buluyor. Bilim adamları da bunun için deney yapıyorlar. Bakalım nasıl bir hareket yapıyorlar ki nereyi tarif ediyorlar diye. Şimdi öncelikle bir yüzeyi cam kaplı ince bir kovan hazırlıyorlar burada gördüğümüz gibi. Böylelikle arıları rahatlıkla kameraya kaydedebilecekler. Arıların ilgi gösterecekleri de bir şerbet tabağı hazırlanıyor. Onu da bir mesafeye taşıyor. Şimdi önce yakına koyuyor gördüğünüz gibi. Oraya gelen arılar, onu bulan arıları işaretliyor. Boyayla boyuyor. Ki geri döndüğünde hangi arılar olduğunu ayırt edebilmek için. Şimdi bakın nasıl tarif ediyor. O arılar geri geliyor. Önce diğer arılara topladıkları şerbetten tattırıyorlar. Yani biz şerbeti bulduk. Şimdi dans ediyoruz diye. Ondan sonra aralarında bakın hepsi seyrederken, izlerken onu özel bir takım hareketler yapıyor. Sağa daire çiziyor, sola daire çiziyor. Dans saat yönünün önce tersine ve sonra da düzüne olmak üzere şekilde görüldüğü gibi iki daire çizerek sekiz şeklinde yapılan kısa bir dans. Bir böyle, bir de böyle. Dikkat ederseniz tam bu hareketi yapıyor. Şerbet tabağını kovandan 100 metre uzağa taşıyorlar bu sefer. Bakın 100 metreye geldi. Arılar başka bir renkte işaretleniyor. Biraz daha uzun şimdi tabii mesafe. Sola daire çiziyor, sağa daire çiziyor. Ortada bir. Bakın gördüğünüz gibi. Ama mesafeyi de tam bildiriyor. Yani hem yönünü hem mesafeyi. Bakın dansın şekli biraz değişti. Ortadaki sallanma hareketinin uzunluğunun uzaklığı ve yön anlattığı tespit ediliyor. Ne kadar çok sallanırsa o kadar uzağa gidiyor. Onun yönü de gideceği yerin yönünü bildiriyor. Şimdi farkı netleştirmek için kronometreyle arının 15 saniyede kaç tur attığını sayıyorlar. Kronometre çalışıyor. Buradaki tur sayısına bakıyorlar. 4 sayıyor bakın 5 6 7 8 9 10 15 saniyede 10 turluk dansla anlattı. Kaç metreyi? 100 metreyi. Sonra 200 metreye çıkardılar bunu. Hepsinde farklı renk kullanarak boyuyorlar. ve danslarındaki değişime bakıyor. 500 metre, 1 kilometre. Sonra daha da arttırıyorlar. Bakın 1000 kilometre, yani 1000 metreden 1 kilometreden döndükleri zaman yine kronometreyle sayıyorlar. 15 saniye. ...13, 14, 15 saydı. Ne kadar? 15 saniyede 5 turluk bir hızla anlatıyorlar bu sefer.
Bu dili bilmesi enteresan ya. Vücut dili yani.
Ya çok acayip bir şey bu. Şimdi bakın. Bunu bir grafikte şimdi eşleştiriyorlar. Dans aynı ama daha uzun mesafeyi anlatmaya çalıştıkları için ortadaki sallanma süreleri uzuyor. Birinde kısa mesafeyi 15 saniyede 10 turla anlattı. Öbüründe bir anda tur sayısı düştü, süre sayısı, süre uzadı. Bu çok acayip. Bakın öbürleri de nasıl anlıyor bunu ama. Bakın bunları yerleştiriyorlar. İşte bu sallanma sayısını, 15 saniyelik sallanma sayısını ifade ediyor burası. Burası uzaklığı ifade ediyor. Bakın uzaklık arttıkça sallanma sayısı azaldı. Süre uzadı. Oradan öbür aralar hesaplıyor sürenin uzaklığı ne kadar olduğunu. Şimdi bu müthiş bir matematik bilgisi, navigasyon bilgisi. Bakıyor. Ya bu diyor 10 kere sallandı diyor. Demek ki bu 100 metre diyor. Tamam. Bakıyor bu işte şu kadar sallandı diyor. Demek ki bu 1 kilometre veya 1,5 kilometre veya 2 kilometre uzaklıkta diyor. Maşallah. Yönüne bakıyor ve yönünü tayin ediyor. Şimdi onu da gösterecek bakın. Bir de yani bu hani 100 metre 200 metre değil sadece 10 kilometre mesafe de artık arı kovandakilere mesafeyi anlatamaz oluyor. Yani 10 kilometreye kadar gösterebiliyor. 10 kilometrede arının boyutlarını düşünün. Yani insan boyutuna çıkardığınızda bunu buradan işte Ankara'ya veya Kars'a kadar bir mesafeyi evet, anlatıyor. İnsan dans ederek bunu anlattığını düşünün. Yani mümkün değil anlatamazsın. Hangi yönde bir de yönünü kaybeder. Yani o mesafeyi gidiyor ama yani bir santim hata yapsa anlat yönde. Maşallah. Bakın bir santim hatta birkaç milimetre hata yapsa o mesafeyi gittiğinde o metrelerce uzağına düşer. Bulamaz yani orayı. Milimetrik hassasiyetle gösteriyor. Müthiş bir şey yani bu. Yani
dans yapan arının yaptığı dans zaten mükemmel, büyük bir mucize. Ve karşı tarafın onu anlaması apayrı bir mucize.
O da ayrı bir mucize yani.
Hiç şaşmadan iki tarafında evet. Çok iyi bir şekilde anlaşıyor olması.
Ve milimetrik dakik olması lazım. Peki yönünü neye göre belirliyor? Bakın o da çok özel şimdi. Maksimum uzaklık da 12 kilometreymiş. Şimdi sesle tarif. Hassas bir mikrofona dans eden arının sesini burada algılayan bir hassas mikrofon yerleştiriyorlar. Kesik bir çığlıkla dans eden arının çağrıda bulundukları görülüyor. İzleyiciler de dans tekrarlaması için çağrıda bulunuyorlar. Bakın bir çığlık sesi duyduk. Bakın arada bir çığlık sesi çıkıyor. Çığlık çıkartıyorlar. Çok acayip. Maşallah. Şimdi bakın yön tarifi yapacak. Burada da çok hassas olması lazım ki hiç yanlışlık olmasın. Mesafeyi doğru anlatsa bile yön doğru vermedikçe tabii bu bilgi hiçbir işe yaramıyor. Deneyin bu kısmında yukarı yerleştirilmiş sabit bir kameradan çekim yapılıyor. Bakın buradaki kameradan. İşte altta dönen bir petek yerleştiriyorlar. Peteği bakın döndürmelerine rağmen sağda arının dans yönü bundan hiç etkilenmiyor. Şimdi bakın dönüyor. Dönüyor. Dönerken hep aynı yöne titreşiyor. Görüyor musunuz? Dönüyor. Dönüyor. Gelip aynı yöne. Hep aynı yöne titreşiyor. Hep sabit kalıyor. Ya bu müthiş bir şey bu.
Maşallah.
Yani normalde dönüyor kendi etrafında. Tur. Onun yönü hiç değişmiyor. Yani hep doğru yönü gösteriyor.
Işığa göre.
Mutlaka. Maşallah.
Maşallah.
Peki neye göre ayarlıyor? Şimdi onu gösterecek. Daha şaşırtıcı olanı diyor, solda gördüğünüz gibi petekler normalde kovanda durdukları gibi yere dikey pozisyona getirildiğinde, şimdi bu yataydı dikkat edilirse, yönü rahatlıkla bildiriyordu. Peki dikeye getirdiğinde nasıl bildiriyor? Bakın dikey yaptılar. Arılar bu sefer güneş yerine yer çekimi referans alarak dansın yönünü değiştiriyorlar. Daha önce yatayken güneşi kullanıyorlardı. Bu sefer yer çekimini referans alarak dansın yönünü değiştiriyor. Aynı açıyı burada da veriyor. Bakın şu açıyı tutturdum zaten. Şimdi bakın Neye göre bakın şimdi kovandan çıkıyor. Çizimli araların dikey duran petekte bunu nasıl yaptığı anlatılıyor. Dikey duran petek bu. Güneş burası. Pardon bu bal kaynağının olduğu yer. Burası güney olarak işaretlenmiş. Burada da güneş var. Şimdi güneşe göre bakın bir açı var değil mi? Güneş buradayken açı şöyle oluyor. Şöyle bir açısı var bunun. Ne kadar? 80 derece. Bunu bakın işte anlatırken dikey planda 80 derecelik bir açıyla anlatıyor.
Nasıl ölçü yapıyor ya hayret?
Yani muhteşem bir şey.
Öbürü de bakmayla şimdi, nasıl anlıyor onun 80 derece olduğunu
ya
yani?
O da muhteşem. Yani eline alet alıp ölçsen bu kadar hassas ölçemezsin. Çünkü bakın çok önemli. Diyelim ki 10 kilometre uzaklıkta bir yer var. Tamam mı? Açısını sen bunu 80 verdin. Tam gösteriyor. Onu 80 değil de 79 yap, 78 yap. Yani bir derece böyle. 80'li bir derece de hiçbir hata payı sayılmaz yani değil mi? Orada imkan yok bulamazsın onu. O 10 kilometrede bu böyle tabii metrelerce, yüz metrelerce uzağına düşersin onu. Hiçbir yer bulamaz. İşte burada arı besin kaynağının güneşe olan 80 derece sağda kaldığını anlatıyor. Peki gün içinde güneşin yeri değişip besin kaynağıyla aynı hizaya gelince ne oluyor? Bakın şimdi güneş besin kaynağıyla aynı yere geldi. Onlar da açıyı o zaman tam sıfıra indiriyor. Bakın dikkat ederseniz. Sıfır. Yere göre sıfıra getiriyor. Böyle geliyor. Ondan sonra dikey çizgide sıfıra getiriyor. Yani güneşe doğru gidilmesi gerektiğini tarif ediyor. Son olarak dansı izleyen bütün araların yön bilgisini doğru anlayıp anlamadıklarını belirlenmesi için beyazla işaretliyorlar. Yani diğer araları işaretliyorlar. Bakalım o an doğru anlattı da onlar doğru anlamış mı? O da bir ayrı mucize. Maşallah.
İyi dinlemiş mi falan?
Evet. Yani anlamak bir, müthiş bir şey. Bakalım besin kaynağının yerini bulabilecekler mi?
Dikkatle takip ediyorlar zaten dans eden.
Yani çok üstün bir zeka, akıl gösteriyorlar. Bakın maşallah. Bir kilometre hepsi geliyor oraya. Tam eliyle koymuş gibi küçücük tabağı buluyorlar. Böyle koskoca bir çiçeklik alan değil bu. Maşallah. Minnacık bir tabağı tık diye buluyor. Ayrıca başka detaylar daha var. Bakın şimdi pardon. Bilmediğiniz üzere tabağın olduğu yerde 40 dakika sonra işaretli beyaz aralardan ilk ikisi beliriyor. 40 dakikayla geliyor buraya. Peki şimdi 1 kilometre uzakta, 2 kilometre uzakta bunların ne kadar yakıtı var? Enerji gerektiriyor. O da şöyle oluyor. Tam uzaklığı net olarak bildiği için hangi uzaklığa gideceğini, o uzaklığa gidecek kadar bal alıyor yanına. Şimdi bakın buradaki bilgi şöyle. Bir kere hangi uzaklığa ne kadar benzinle gidebileceğini ezbere biliyor. Benzin diyelim yani bala. Enerjiye dönüştüğü evet. için onun vücudunda enerjiye dönüşüyor. Ne kadar yere götürebileceğini biliyor onu. Ama o kadar hassas alıyor ki onu. Ne fazla ne eksik. Çünkü fazla bal alırsa mesela vücudunu balla doldurdu diyelim. Gittiği yerden balla geri dönemez. Tam gitmeye yetecek kadar alıyor balı. Ne fazla ne eksik. Eksik alırsa oraya varamadan düşer. Evet. Çiçeklere de varamadığı için bal enerji bulamayacağı için ölür. Fazla alsa bu sefer az bal geri getirecek. O da olmuyor. Ya müthiş bir hesapla tam gideceği yere kadar bal alıyor.
Ki onun
yani,
deneyini yapmışlar Oktar. Sen de büyük ihtimal zaten takip etmişsindir. Bir besin kaynağı koyuyorlar. Farzenin bir kilometre öteye. İşte arılar yine dansını yapıyor. Bunu takip eden arılar da dediğin gibi bir kilometrelik kendine yetecek kadar bir enerji alıp yoluna çıkıyor. Ama o ilk örnek arıyı koyduklarından sonra besin kaynağını biraz daha geri çekiyorlar. Yani bir kilometre değil de 1,5 kilometreye çekiyorlar. Bu dans eden arıyı izleyen diğer arılar bir kilometrelik enerji aldıklarından dolayı, besin aldıklarından dolayı bir kilometre sonra düştükleri gözüküyor. Yani o kadarlık bir enerji almışlar ve besin kaynağına ulaştıkları an, yani sandıkları anda enerji tükeniyor. Yani besin kaynağını biraz daha geri çektiğimizde aralar oraya ulaşamamış oluyor.
Maşallah.
Dediğin gibi tam yani yeteri kadar kendilerine besin kaynağı alıp gitmiş oluyorlar.
Maşallah. Peki bir şey daha var. Şimdi bunlar yola çıktığında dedik yani işte bir kilometre öteye götürdüler. 40 dakikada ulaştı. Şimdi o diyelim 5 kilometre olsa bayağı bir zaman geçecek. Ya o zaman içerisinde güneş yön değiştiriyor. Bunlar da güneşe göre ayarlıyor ya dereceyi. Güneşe göre yola çıktı. Bakıyor. Güneş böyle kaysa hep o dereceyle onun gideceği yön hep yön değiştirir değil mi? Güneş de paralel olarak azalırdı böyle. Güneş de işte her bir dakikada bir 4 derece yön değiştiriyor, yer değiştiriyor. Ona göre ayarlıyor. Devamlı ayar yapıyor. Yani hep güneş yer değiştirse de O daima doğru yönde kalıyor. Subhanallah. Maşallah. Elhamdülillah. Yani Allah'ın ilhamıyla. Evet. Allah ne diyor Kur'an'da bize? Şeytanın Allah'a sığınırım. Allah barısına, balarısına vahyetti diyor.
İnşallah.
Değil mi? Çardaklarda gezin, kendine evler edin, oradan bal topla diye Allah'ın vahyiyle hareket ettiğini bildiriyor. Bu Allah'ın vahyi.
Ayet okuyayım mı?
İnşallah.
İnşallah. Şeytanın Allah'a sığınırım. Sonra meyvelerin tümünden ye. Böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü, uçuver. Tam da anlattığın gibi inşallah. Evet. Allah o ulaşması gereken yere yolu en güzel şekilde, en kolay şekilde arıya bildirmiş, ilham etmiş oluyor. Allah da buna göre yolunu bulmuş oluyor aslında. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar. Onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır. Nahl suresi 69.
Evet. Burada İnşallah. İkinci bir mucize daha var. İnşallah. Balda da şifa vardır diyor Allah.
Evet.
Ya balın eşdeğeri bir şey yok. Yani hakikaten içinde ki besleyiciliği, hatta çok özel bakın. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, başka yerlerde de bu. Ameliyat yaralarına bal konuyormuş. Bayağı böyle yıllar evvel. Balda çünkü mikrop yürüyemiyor. Ameliyat yarası bugün hani antibiyotikli pomatlar sürülüyor. Mikrop yüremesin diye. Eskiden bal konuyormuş açık yaraya. Ve kesinlikle iyileşiyormuş. Hiçbir sorun olmuyor. İçinde mikrop yürüyemiyor. İçinde çok besleyici maddeler var. Şeker hastaları bile kullanabiliyor balın öyle yani tabii aşırı almamak kaydıyla. Mükemmel bir şey var böyle. Allah'ın dediği gibi, Allah diyor zaten inşallah. Allah affetsin. Yani şifa var. Hakikaten yendiği zaman tavsiye edilen bir şey bal. Zaten Allah söylediği için inşallah. Her günde yemek lazım inşallah.
İnşallah. Evet, maşallah. Peki Darwin ne diyor bu arılarla ilgili? O da bunları tabii görmüş. Görmesi karşısında kitabına not düşmüş. Bakın onu ben ekrana verdim şimdi. İçgüdüler için ne diyeceğiz diyor. İçgüdüler doğal seçilimle kazanılabilir ve değişikliğe uğrayabilir mi? Yani zaman içinde, doğanın içerisinde bunu hayvan zamanla geliştirmiş olabilir mi? Arıyı büyük matematikçilerin buluşlarını çok önceden uyguladığı petek gözlerini yapmaya yönelten içgüdü için ne diyeceğiz? İçgüdülerin birçoğu öylesine şaşırtıcıdır ki onların gelişimi okura belki teorimi tümüyle yıkmaya yeter güçte görülmektedir. Yani teorisinin bu tip doğadaki harikaların cevabını karşılamadığını Darwin bir kere herkesten çok iyi biliyordu. Evet, ve zaten mesela onun kendi kitabı Türlerin Kökeni veya insanın Türeyişini gören ve okuyan izleyeceğimiz bilirler. Hep böyle bir varyasyon üzerine kurulu bir kitap. Yani bir kesin bir yargının yani bilimsel bir teoremin gözlemleri sonucunda edinilen deneysel deneylerle desteklenmiş bir bulgu ortaya koymuyor. Yani şöyle olduğunu düşünüyorum. Genel olarak böyle olduğu sanılıyor gibi böyle muhakkak ki böyle olmalıdır gibi tahmin ve hani zan üzerine yazılı bir kitap her ikisi de. Yani Charles Darwin'in bütün görüşleri böyle. Ama görüşlerin açık olan kısmında demek ki bak kendisi de o zaman görmüş. Ve itirafını da yapmış. Ve hakikaten teoriyi yıkar güçte. Çünkü Allah ayette Rabbim bal arısına vahyetti diyor. Oralarda mesela uç diyor. Uçmayı bugün bilim adamları Science mesela dergisine makale oldu. Nasıl uçtuğuna bakıyorlar. Gözlerinde ultraviyole kamera var. O bitkiye baktığında bizim gibi rengarenk görmüyor. Belli renkleri görüyor ama nektarı net görüyor.
Maşallah.
O baktığı zaman nektara odaklı bir kamerası var. Sonra nektarı gördükten sonra bir kilometre yani dans ediyor. Bir kilometre ileri tarif ediyor ama yani bir şey düşün. Ayçiçek tarlası düşün. Binlerce çiçek var. Yani artık onun da bir kilometre ilerideki hangi çiçeğin olduğunu böyle o bakıyor ultraviyole kamerasıyla. Doğru çiçeği oradan görüp direkt nektarı olana gidip konup nektar alıyor. Sonra mesela orada dansta bir yeri tarif ediyor. Halbuki arı bir çıktığı zaman toplamaya. Çünkü topladığı yerden de enerji alıyor. Tur atıyor böyle. Bütün o nektar tarlasında bulabildiği ağaçtan da alıyor mesela bazı yerlerde. Hangisine en kısa yolla gidip o belli noktalardan öyle kovana dönerim diye kendisine rut hesabı yapıyor. Ve dünyadaki bütün süper bilgisayarlardan daha hızlı işlem yapan beyninin olduğu ortaya çıkıyor. Allah ayette bunları yap dediği canının tüm bu kompartımanlarının, bütün bu özelliklerinin hepsinin bir arada biz var olduğunu görüyoruz. Allah zaman içerisinde bunları yapmaya öğrendi demiyor. Vahyette oldu diyor, bitti. Bu kadar.
Evet.
Her ayette Allah ani oluştan, ani yaratılıştan bahseder. Ol der olur inşallah.
Evet, maşallah. Yani. Kalkıp bakın bazı Müslümanların, işte Darwin söylüyor, değil mi? Bu
evet, itiraf ediyor.
Evrimle açıklanamaz diyor. Şimdi bazı Müslümanların kalkıp da işte aradaki mesela bu mucizeyi görüyor. Allah'ın vahyiyle olduğunu Değil mi? Onun hiçbir evrimde açıklaması yok. Yani madde olmayan manevi bir özellik gösteriyor. Yani böyle navigasyon sistemi.
Evet.
Anan ayarlı böyle. Güneşe göre devam derecesini ayarlıyor. Yön bildiriyor. Yeterli yakıt alıyor yanına. Daha başka özellikleri de var da aranda. Sadece bu kısmıyla baktığımızda. Bunun bir kere evrimle hiçbir alakası yok. Evrim açıklanamaz zaten. Onun için diyor zaten. İçgüdüleri diyor. Yani bu gösterdiği davranışı, aklı, sosyal aklı hiçbir şekilde evrimle açıklayamayız diyor. Müslümanlar diyor ki yok diye evrimle açıklarız biz bunu diyor. Haşa. Ayeti biliyor. Bütün bu delilleri biliyor. Fosil olmadığını biliyor. Proteinlerin tesadüfen olamayacağının, mutlaka canlı hücresinin protein sentezi yapabileceğinin açıklamasını biliyor. Hocamızdan öğrenmiş. Hayır diyor, bu diyor evrimle oluyor diyor. Yani Darwin'den daha çok Darwinist oluyor. Sonra Darwinist deyince de evet. Kızıyor. Evet. Biz Darwinist değiliz diyor. Sen Darwinist değilsin ama Darwinizme hizmet ediyorsun. Hı hı. Ayrıca bir de Kur'an'daki ayetleri diline eğip bükerek çarpıtıyorlar. Yani ayet hükmüne giriyorlar. Evet. Bakın Allah'tan çok korkması lazım. Yani cahilliğinden yapanları tenzih ederiz ama dillerini kitaba eğip bükerler diyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bu Allah'tandır derler diyor. Ne yapıyor? O bilerek böyle sen ispatlıyorsun. Ara geçiş formu yoktur. Fosil gösteriyorsun. Proteinler, genetik moleküler biyoloji olarak anlatıyorsun. Yok diyor, Kur'an'da evrim vardır diyor. Bakın şu ayet diyor. Mesela bakın çok ilginç. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah dilediğini yaratır ve seçer. Şimdi bunun anlamı çok açıktır. Allah insanları yaratıyor, dilediğini peygamber yapıyor, evet. Dilediğine iman ettiriyor, dilediğini değil mi? Evet. Allah çok açık, Kur'an'da çok yani yüzlerce ayette bildiriyor Allah bunu. Yani tamamen seçim Allah'a ait, Allah'ın dilemesiyle oluyor hepsi inşallah değil mi? Peygamberi Allah seçiyor tabii. Kimi kaderde i̇nşallah. Peygamber yaratmışsa, kimi Mehdi yaratmışsa Mehdi odur, Hazreti Mehdi odur. Bu ayette ne diyorlar biliyor musunuz? Bu diyor doğal seçilime işaret ediyor diyor. Allah Allah. Allah dilediğini yaratır ve seçer diyor. Doğa çok yaratır ve seçer ayet. Demiyor ki orada haşa ayette. Nasıl söyler bir insan bunu ya? Nasıl bu kadar dilini eğip bükebilir yani böyle? Doğal seçilim. Ya doğal seçilim dediği taş toprak şey evrim iddiasına göre, Darwinizm iddiasına göre taş toprak hava su güya neyin kötü olduğunu bilecek, bilinç gösterecek, organları yavaş yavaş oluşturacak. Yani son aşamadaki faydayı hedefleyecek. Mesela göz diyecek. İleride daha hiç göz yokken ya görme diye bir olgu var. Dışarıda fotonlar var. Bunu algılayacak bir organ yapayım diyecek. Doğa diyecek bunu. Ve tık tık tık bütün parçaları ekleyerek hiç eksiksiz yani böyle mutasyonlarla gözü oluşturacak. O arada işlemeyen göz hep seçilecek doğa tarafından güya. O kendi mantığına bile aykırı. Ya bu kadar ipe sapa gelmez iddiayı. Darwinizme hizmet olsun diye şirin görünmek için alıyorlar. Dillerine eğip bükerek Kur'an'da Allah'tandır diyorlar. Haşa kitaptandır İnşallah. Diyorlar. Allah diyor ki Allah'tan derler diyor. O Allah'tan değildir diyor.
İnşallah.
Kitaptandır derler diyor, kitaptan değildir diyor. İşte diyor, kendileri de bildikleri halde diyor, yalan söylerler diyor i̇nşallah. Allah. İnşallah.
Evet, Allah'ın yani. Adını anarak değil mi? Yalan söylemektedirler diyor inşallah.
Evet.
Şimdi Allah zaten dileseydi, öyle de yaratabilirdi. Hocamız da sürekli anlatıyor bunu. Evrimle bir yaratılış olsaydı Allah onu zaten Kur'an'da yine açıklardı. Evrimle yarattım derdi. Ama onu demiyor Allah. Yani bir anda ol demesiyle var olduğunu Allah ifade ediyor inşallah. Tüm canlılarda, insanlarda olsun, diğer hayvanlarda olsun. Aslında bunu söyleyen kişiler gerçekten kendilerinin de bir ayet olduğunun farkında değiller. Allah onları da seçiyor. Onların da Kur'an'da Allah'ın belirtmiş olduğu, göstermiş olduğu insan karakterlerinden birisi olduğunun farkında değiller. Değil mi? Allah'ın adını alarak yalan söyleyenlerden bahsediyor Allah Kur'an'da bir ayet olarak. Ve böyle bir kişi çıkıyor karşımıza. Tıpkı Allah'ın Kur'an'da bildirmiş olduğu bu ayeti bizler görüyoruz onun vesilesiyle. Yine Allah'ın seçtiği ve yarattığı bir varlık olarak karşımıza çıkıyor elhamdülillah. Evet. Allah dediğin gibi inşallah hocam çok açık bir şekilde yaratılışı Allah tarafından bir anda varoluşu anlatıyor ayetlerinde bize.
Allah inşallah. Evrim olmadığını zaten bildiriyor ayetlerde. Bakın şeytan Allah'a sınır. Hem aniden yaratılış örnekleri var. Mesela melekler, cinler. Evet. Sorduğunuz zaman ya Allah melekleri, cinleri nasıl yarattı, şeytanı nasıl yarattı diye hiç kimse evrim demiyor. Diyemez zaten yani değil mi? Peki insanı ama insanı diyor canlıları diyor o zaman evrim mi? Haşa. Yani Allah diyor ki bakın şeytandan Allah'a sığınırım. Ya biz ilk yaratılışta güçsüz mü düştük? Hayır onlar karmaşık bir kuşku içindedirler. Yani Allah haşa doğal seleksiyonu, mutasyonu kullanacak. Doğa kanunlarına kendisi tabi olacak. Kendi yarattığı doğa kanunlarına haşa. Allah tabi olur mu? Allah doğa kanunlarını dilediği zaman kaldırır, dilediği zaman değiştirir. Ben ol derim, oluverir diyor Allah.
İnşallah.
Bakın, ol derim, o anında oluverir diyor. Zaten Hazreti Musa'nın asası tek bir anda yılana dönüşmüyor mu? Bakın cansız madde tek bir anda. Hı hı. Arada milyonlarca, milyarlarca yılda Önce tek hücreli, ondan sonra çok hücreliler, ondan sonra işte sudaki canlılar, ondan sonra sürüngenler, memeliler, işte primatlar, insan mı oldu diyor Allah? Haşa. Tek bir anda oluyor. Veya çamurdan Hazreti Adem'in yaratılışını bir türlü kabul edemiyorlar. Hı-hı. O toplantıda da öyle.
Yani çamur ve su.
Defalarca anlattık yani. Evet. Peki çamurdan Hazreti İsa kuş biçiminde bir şeyi şekil veriyor. Aynı Allah çamur bir anda kuş olmuyor mu? Evet. Oluyor diyor ona. Ona bir şey diyemiyor zaten. Nasıl desin? Allah ayette açıkça bildirmiş. Peki o nasıl oluyor? Allah haşa biz yaratılışta güçsüz mü düştük diyor Allah. Yani Allah Hazreti Adem'i yaratırken çamurdan yaratması için milyarlarca senede yavaş yavaş gelişip sonunda maymunlardan mı türemiş olması gerekiyor? Haşa. Bakın başka bir ayette Allah diyor ki görmüyorlar mı? Gökleri ve yeri yaratan Allah. Onların benzerini yaratmaya gücü yeter.
Maşallah.
Big Bang'te tek bir anda bugün bilim net kabul etti. Zaten fosil kayıtları da bir anda yaratılışı gösteriyor da. Big Bang'te bir anda yaratılmıyor mu? Bütün gök, yer, hepsi inşallah evrenin tamamı tek bir anda zaman, mekan ve madde tek bir anda yaratılıyor. Allah, onu yaratan Allah onların benzerini yaratmaya gücü yeter maşallah diyor inşallah. İşte Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler diyor Allah.
Tabii evet, bir de hocamızın açıklamalarını da böyle çok hepsi çok net takip etmişler. İnşallah. Belli oluyor bütün söylemlerinden. Bazısını aynen kopyalamış. Mesela bu Amerika'daki akıllı tasarımcılar 6 günde dünya yaratıldı diyor birçoğu. Hocamız onun hani 6 gün olarak değil 6 ayrı aşama, yani bir zaman dilimi belirtmiyor orada Allah demişti. Yani 6 ayrı aşamadır o. Ama biz bilmeyiz hani ne tarz, safa safa olabilir vesaire birçok şey olabilir. Onu aynen söyledi mesela oradaki konuşmacılardan bir tanesi. Bu 6 gün değildir ama böyledir diye aynen anlattı. Ama yani çok garip anlatırken böyle Müslüman ve üslup esnasında aynı mesela Richard Dawkins veya diğer önde gelen evrimciler nasıl evrimi anlatıyor, onlar da o şekilde anlatıyorlar. Ama mesela diyor ki, Subhanallah, Allah böyle evrimleştirmiştir diyor.
Fosil göster diyorsun.
Evet, elhamdülillah diyor, bundan buna geçmiştir diyor mesela. Böyle hayret diyorsun ya, yani sanki bir dini bir ayet söyleyecek, hakikat anlatacakmış gibi derken, yani Allah'ı anıyor, ondan sonra böyle evrimleştirmiştir diyor.
Çok özel.
Allah korusun ya, bu nasıl bir yani anlatış tarzı ya. Allah fitnenin her türünden sakındırsın evet, yani inşallah. Bu çok garip bir şey.
Hayır. Anlattık, sıkıştılar. Sıkıştığını hissediyor şimdi. Tabii, tamam mı? Yani bütün şeyleri evet, detaya girmeye çalıştılar. Detaya kaçmaya çalıştılar. Detayda boğduk Allah'ın izniyle fikren. Şimdi orada bir kere yakalandığını anladı. Debelenemiyor. Debelenemiyor. Yani doğru olmadığını bildiği halde bu sefer doğru söylememeye başladı. Yalan söylüyor demek istemiyorum. Değil mi? Mesela ara geçiş formu işte göster. Neden olamayacağını anlattık ara geçiş formunu. Fosil gösterdik. Olmadığını da itirafları da Darwin, Niles Eldridge, işte Stephen Jay Gould. Bu sefer ne demeye başladı biliyor musun? Evet dedi, evrim o anlamda yavaş yavaş olmamıştır, sıçraya sıçraya olmuştur diyor. Kardeşim ben dedim ki, tebrik ediyoruz dedim. Zaten biz de onu söylüyoruz. Yani sıçraya sıçraya ne demek? Bir tür var, başka bir tür var. Başka bir tür var, o kadar. Arası yok. Arası yoktur demek, evrim yoktur demek. Desene evrim yoktur diye. O zaman Allah evrime yaratmamıştır diye söylesene onu. Ağzına mı yapışır? İşte evet. Darwinistlere hoş görünecek. Üniversitelerden beni atarlar diye korkuyor. Atsın. Allah sana bir yol açar, sen Allah rızasına uygun hareket et. Niye fitneye çanak tutuyorsun?
Ya ilk konuşmacı sürekli DNA'daki böyle olabilecek olan mutasyon veya DNA'daki bazı enzimlerin özellikle yapmış olduğu harflerin yerini değiştirme mekanizmalarının hepsini kullanarak, hatta epigenetiği de işin içine katarak, ya bir şekilde canlılar işte DNA'ları değişerek evrimleşti diye anlatmak için elinden geleni ortaya koydu ama Oktar Hocam çok güzel açıkladı hepsini.
Maşallah.
Ve en son adam sıkıştı. Yani yok genetik drift oldu, yok mutasyon oldu, yok transpozonlar girdi, yok duplikasyon oldu, yok gen işte eklendi, çıktı, şu oldu, bu oldu.
Anladın mı? Hepsini.
Yeni bir gen oldu diyemiyor ama. Çünkü öyle bir şey yok. Evet. Yok yani DNA'daki hiçbir değişim, yani mutasyon oluyor, hastalık oluyor. İmmün sistemde bazıları özellikle yer değiştirip yeni antikor üretiyor vücut ama bilinçli ve sadece o bölgede olan antikorlar üretiliyor. Veya duplikasyon oluyor veya kromozomlarda crossing over oluyor. Her türlü değişiklikte ya mutasyon tarzı hastalık olur ya da bilinçli olarak enzimlerin yaptığı varyasyon olur. Yani anlamlı böyle işte renk, göz renkleri çeşitleniyor, insanların değil mi yüzleri şekilleniyor vesaire şeyler olabiliyor. Ama hiçbir zaman o canlının türüne ait olan, yani onun kendi DNA'sında var olan bilginin dışında yeni bir bilgi, yeni bir enzimin bilgisi ortaya asla ve kata çıkamıyor.
İnşallah.
Bu da evrimi bitiriyor.
Evet.
Yani adam neyini anlattı artık böyle ya, ama diyor bazı değişiklikler olmamış ama epigenetik var diyor bu sefer. Epigenetik de DNA'da herhangi bir bazı değişiklik olmadan olan kontrol.
Mükemmel
yani metillenme
şey.
Evet, asetilasyonla protein sentezinin orada yapılıp yapılmamasına karar verilmesi. Düzenliyor yani vücut. Bu enzim gerekiyor ve gerekmiyor. Gerekiyor senteze, gerekmiyor dur.
Sonra bana soru sordu. Dedi ki, şimdi epigenetiği evrim mekanizma gibi gösteremeyeceğini anladı. Zaten o şey vardı, bir tane hanım getirmişler Amerika'dan. Evrimsel biyoloji profesörü. O epigenetiği hazırlamış. Zannetti ki biz epigenetiğe hiç bahsetmeyeceğiz. O da evrimi böyle büyük bir şeymiş gibi anlatacak, evet. Yutturacak orada, kandıracak oradaki insanları, epigenetiği. Ben önden anlatınca bu böyle nefes nefese kaldı. Konuşurken böyle anlatıyor böyle. Ne oluyor? Sakin ol.
Çok kiloluydu.
Epigenetiği anlattı. Sonra mecburen bana ithafta bulunmak zorunda kaldı. Doktor babanın da dediği gibi diyor. Epigenetik aslında diyor, yeni genetik bilgi yok. İşte gene expression var. Yani genetik ifade şeyini ayarlayan bir şeydir falan. Tamam. Yani mevrim yok işte. Ondan sonra biz de mecburen tabii dedik. Tamam dedik. Fosil göster dedik bir tane. Bakın dedim ama gösteremeyecek dedim. Kaldırın dedim fosil. Bakıyorum ben buradan dedim. Arkada böyle. 5 milyon pound veriyor hocamız dedim. Para hazır. Hemen banka hesabı, herkes kahkahalarla güldü. Niye küçük düşüyorsun? Ne gerek var? Yani hem doğru olmadığını biliyor. İnşallah. Söyle orada, itiraf et. Yani bir tane ara geçiş formu gösteremiyorsun sen. Yanına getiremiyorsun. 5 milyon pound veriyoruz diyoruz. Gene getiremiyor. Getiremediğin şeyi ne savunmaya kalkıyorsun? Allah evrilmeyi yaratmamış belli ki yani. Evet. Desene bunu. Orada işte Darwinistlerin işi, Allah'ın hoşuna gidecek şekilde konuşman lazım senin. Hak neyse o. İnşallah. Bir de Kur'an'daki ayetleri dillerine ip bükerek çarpıtmaları, bu tabii Allah katında büyük sorumluluk.
Ama elhamdülillah orada bak hocamızın ilminin ve bilgisinin üstünlüğünü maşallah Allah bize gösterdi. Allah'ın izniyle tabii, inşallah en doğrusu anlatıyor hocamız. Senin anlattığını bütün izleyiciler tasdik etti.
Elhamdülillah.
Hepsi seni alkışladı değil mi orada? Senin anlattığın bilgi çünkü doğru. Ve diğerlerinin anlatımı karşısında karşılaşınca güldüler. Kahkahayla şey yaptılar. Ya 5 milyon dolar vereceğim diyor. Hadi getirsin, getiremiyor. Seyirciler, ya seyircilerin kanaati geldi. Onlar net olarak gerçeği görmüş oldular elhamdülillah. Hocamızın ilmi inşallah, külliyatı, evrimi dünyanın her yerinde. Evet. Her profesör ve herkesin önünde. Ben böylesini ilk defa gördüm yani. Öyle hem subhanallah diyecek, elhamdülillah, hem Allah'ı anacak. Hem de yanında hemen arkasından işte böyle evrimleşmiştir diye araya onu sıkıştırmaya çalışacak. Allah korusun. Bunu bu kadar açık yapan da ilk defa görmüştüm.
İşte
inşallah. Yani ama şey Allah var, muvaffak etmedi evet onlara.
Yani Darwinizm bilimsel olarak yıkıldı dedi hocamız. Fakat Darwinist diktatörlük var. Yani Darwinist diktatörlük olduğu için bunlar korkuyorlar Darwinizm'den. Ve bu şekilde bir davranış içerisine giriyorlar. İşte tam üstadın söylediği de gerçekleşiyor. Haf damarı diyor. Korkakları gemlendirirler diyor böyle. Adam korkuyor. Yani deccaliyetim yarattığı bir korku ortamı var. Böyle işte işinden atılıyor. Hakikaten Darwinizm'e karşı çıkanı üniversiteden atıyorlar. Evet. Profesör yapmıyorlar. İşte gazetece yazı yazdırmıyor. Televizyonuna çıkarmıyor. Onlar da bundan korktukları için gemleniyor yani, duruyor. Bir türlü söyleyemiyor ya, Darwinizm yoktur diyemiyor bildiği halde. Hatta daha ileri gidip Kur'an'daki ayetleri çarpıtarak Kur'an'da var demeye kalkıyor. Yani sırf onun televizyonuna çıkabilsin, köşe yazısını yazabilsin, üniversitesinde hoca kalabilsin diye. E şimdi bu değil mi? Allah ne diyor? Dillerinizi diyor kitaba eğip bükmeyin diyor. Allah'a karşı, şeytandan Allah'a sığınırım. Değil mi? Dillerinizin yalan yeri nitelendirilmesi dolayısıyla da diyor, şunu helal bana haram demeyin, dillerinizi eğip bükmeyin diyor Allah. O ayetin hükmüne girmiş oluyor o zaman. Doğru neyse söylüyorsun. Bir de Kur'an'da çok açık ayetler. Yani karmaşık bir şey yok. Onu bir türlü utanıyor, söyleyemiyor. Allah diyor ben iki elimle diyor çamura şekil verdim diyor. Porselen gibi. Ol demem ne oldu diyor Adem. Bu kadar yani açık. Bunu utanıyor, söyleyemiyor bunu. Bilim mi yaradan Allah zaten. Yani Allah bilimsel kanunlara bağlı olur mu? Allah. Değiştiriyor. Mesela Hazreti Adem'in yaratılışında annesi babası yok. Bütün insanların olması için biz biliyoruz ki sperm hücresi ve yumurta hücresinin birleşmesi gerekiyor. Yani sperm babadan gelecek. Bir tane baba olacak yani. Bir de anne olacak, onu yumurtanın sahibi olan. Onun ikisi birleştiği zaman insan oluyor. Hazreti Adem'in ne annesi var ne babası var. İşte bak kanunu Allah dilediği zaman değiştiriyor. Hazreti İsa'nın da öyle. Annesi var, babası yok. Yani sperm hücresini verecek bir baba olması mutlaka, öyle bir şey yok. Veya işte 100 sene ölüyü bıraktık diyor Allah bir kişiyi ve eşeğini. 100 sene sonra diriltiyor. 300 sene kefehlini uykuda bırakıyor Allah. Bakın bunların hepsi bildiğimiz kanunlara aykırı. Veya asa yılana dönüşüyor. Veya çamur kuşa dönüşüyor aniden. Allah doğa kanunlarına bağlı olur mu?
Tabii.
Ahirette de tamamını değiştiriyor Allah. İnşallah. Cennette bambaşka kanunlar yaratıyor Allah, fizik kanunları.
Evet.
Bu kişiler bir de şimdi ayette de aklıma geldi, söyleyeyim. Öldükten sonra da zaten soruyorlar, yani ölmeden önce soruyorlar. Biz öldükten sonra bizi kim diriltecekmiş diyorlar. Yani toprak ve kemik haline geldiğimizde bizi kim diriltecek diyorlar.
Yani.
İnanmıyorlar evet. Aslında böyle bir inanışa sahip olanlar. Ama Allah da söylüyor yani sizi ilk yarattığım gibi aynı şekilde dirilteceksiniz diyor, değil mi? Yani bakın hatta 37-15'te diyor ki bu kişiler 16'da biz öldüğümüz toprak ve kemik olduğumuzda mı gerçekten biz mi diriltecekmişiz diye soruyorlar. Veya önceki atalarımızla mı? Allah da diyor, de ki evet, üstelik boyun bükmüş kimseler olarak diriltileceksiniz. Yani Allah da ahirette değil mi, öldükten sonra bir anda ilk yaratmayı nasıl yaptıysa inşallah ahirette de bambaşka bir yaratılışta herkesi bir anda var edecek, diriltecek inşallah. Bir anda bir varoluş var orada da. Ölüyor, toprağın altına giriyor, kemikleri değil mi çürüyor orada. Ama ahirette bir anda var oluyor. Bunları açıklık getirmeleri mümkün değil tabii. Bu evet. Geçişiyle inşallah.
Şimdi mesela matkap düşünelim. Matkap kim var? Usta yapıyor ve belli bir amaca yönelik bir sistem. Elektrik motorundan, kablosunun içerisindeki bütün o katmanlarından her şeyiyle tam ve bütün halini ancak makine çalışabiliyor ve o şekilde satılıyor, o şekilde icat ediliyor. Şimdi doğada da bunun gibi ve bundan çok daha kompleks olan canlılar görüyoruz. Allah bize ayetlerini şimdi doğada gösteriyor. Biz ona baktığımız zaman anlıyoruz ki ha, Allah hakikaten, yani hakikaten değil mi? Allah yaratmasını doğada gördüğüm zaman elhamdülillah Allah'ın ayetlerinin tecellisini görüyorum. Yani çünkü orada net bir şekilde Allah'ın bir anda kompleks bütünü tek bir zamanda yarattığını net bir şekilde görüyorsun. Çünkü aksi halde yapıların mesela gagasa kuşun ayrı yerde, kanadı ayrı yerde yavaş yavaş oluşup kendi kendine sonra bir birleşmesi gibi bir şey mümkün olmuyor. Canlının dış şimdi kısmına bakacağız. Bir tane ağaç kalkan göstereceğim. Baştan aşağı müthiş bir dizayn. Anlayalım diye söylüyorum dizaynı inşallah. Bakın. Şimdi bunu daha önce de göstermiştim. 40 ila 100 kilometre hızla böyle çivi gibi çakıyor kafasını.
Maşallah.
4 kere 2, 8 ila 12 santim arasında delik deliyor.
Tam şimdi vururken gözünü kapıyor sonra açıyor maşallah. Bak, bak.
Evet.
Çok sevimli.
Büyük bir fırsat.
Kaç defa çakıyor?
Saniyede 8 defa vuruyor. 40 maşallah ila 100 kilometre hız arasında değişen bir
daha mesela da arttı oluyor. 8'den daha fazla vurdukları da vurdukları. 12-16'ya çıkıyor.
Maşallah.
Birçok türü var ağaç kakanın. Şimdi evrimin iddiası genetik mutasyonla, hastalık şeyle bu tip harika ve bütün yapıların oluştuğu iddiası. Bir zırva açıkçası. Olması mümkün olmayan bir şey. Şimdi bak açıklıyor adam. Bu vurduğu zaman kafasını neden vücut zarar almıyor? Bir, gaga diğer kuşlarda olmayan bir yapıya sahip, daha esnek. Gagası bir kere esnek. Kafatası, şimdi burada başka bir tasarım daha var. Onu da bir sonraki videoda göstereceğim. Normal kuşlarda olmadığı kadar kalın, sağlam ve arkaya doğru biraz meyil yapmış kafatası. Çünkü vurduğu zaman darbenin emilmesini sağlıyor o yapı. Beyin içerisinde sağlam kalıyor. Bir absorbasyon sistemi var yani. Ve çok sağlam bir kafatası yapısı var. Devam edelim. Ve en önemlisi de şu. Yine hiçbir canlıda başka olmayan, yani gagayla kafatası arasında şu bölgede sünger var. Bakın şu, tam şu bölgede sünger doku var. Bildiğimiz sünger. Bu motosiklet kasklarının içerisinde kullanılan tarzda bir yapı bu. Sünger yapı. Bu şekilde bir yapı. Şimdi bu canlının bütün bu sistemi bir arada olmazsa bu kafasını çakamaz oraya. Ve oradaki larvaları, kurtçukları vesaire yiyip beslenemez. Şimdi bunda bitiyor mu bu canlıdaki yapılar? Yani bu bunun hayat çevrimi için ağaç kakanın illa olması gereken yapılar. Şimdi diğer videoya geçiyoruz. Şimdi bakın. Burada ne göreceğiz? Yine aynı bir ağaç kakan. Fakat ağaç kakan şimdi bunu deliyor ama neden deliyor? Çünkü onun içerisinde kurtçuklar var. Onu avlaması, onu yemek için. Amacı o. Onu yemek için nasıl bir yapısı olduğunu şimdi göreceğiz. Müthiş bir dili var. Ve bu dilin, şimdi şu dil ve bu dilin üst kısmı bildiğimiz insan gibi veya başka bir canlı olduğu gibi yumuşak bir doku değil. Boynuzsu bir madde ile kaplı ve içeri doğru meyillenmiş kancalar var üstünde. Kancalar. Hepsi de birer protein. Kitinden, sert madde, boynuzlu maddeden oluşuyor. DNA'da böyle bir şifresi var. Fakat şimdi bu gagadan ileri bu sert bir dil ileri doğru böyle mızrak gibi ileri doğru böyle hareket yapıp tekrar gaganın içine giriyor. Adam diyor ki bu sert bir maddeyse normal katlanabilen bir yapısı yoksa nereye sığıyor bu dil diye baktıklarında kafatasının olduğu gibi arkasında dil için özel bir bölüm olduğu ve ileri doğru hareket yaptığında kafatasının ta arkalarından dolaşarak ve özel yapı olduğunu görüyoruz. Maşallah. Şimdi bunun diğer bir video ve şimdi onun dilini gösterecek. Mızrak gibi böyle hani kancayı saplayıp balık avlarlar ya kancayla. Onun gibi bir dil yapısı var. şu işte dil. Mükemmel bir yapı, sert bir yapı görüyorsunuz. Öyle katlanabilen bir yapı değil. Ve içeri doğru böyle boynuzlu kancalar var. Bütün dil bu şekilde kaplı ve ileri doğru hareket ettiren kas sistemi ve kafatasının ta arkasından sinüslere kadar uzanan bir boşluk var dilin sığması için. Şimdi bunların her birinin DNA'da ayrı ayrı genlerde kodlu olduğunu görüyoruz. Yani gaga ayrı, dil ayrı, dilin üzerindeki boynuzlu madde, kancanın neye ne olacağı, baştan aşağı hepsi ama hepsi kodlu. Ve bunun hepsinin ötesinde bu kadar şimdi mızrak gibi kancalı bir yani mızrak var ağzında adamın. Diyor ki buluyor kendisine nasıl zarar vermez. Bunun da zarar vermemesinin sebebini şunu şöyle açıklıyorlar. Gaganın içerisinde çok kalın bir mukus tabakası var. Baştan aşağı o kafatasının tamamıyla çevresini az önce gördüğümüz gibi izleyen yolda mukus, çok kalın bir mukus tabakası var. Dolayısıyla kancalar sürtünme esnasında herhangi bir zarar vermiyor. Şimdi sen bunun hangisinin aşama aşama tesadüfi mutasyonlarla olduğunu iddia edebilirsin. Bir kere beslenmesi için o kadar uzun dilinin gireceği yer lazım. Gireceği yer ve kemiksi doku ve mukus lazım. Kancaların hepsinin yönünün dahi, açısının dahi, az önce arıdaki o yol tarifinde de yani ne kadar önemli olduğunu gördük. Yani biraz sağa sola değil, tam geriye doğru bakması lazım. Kanca yanlışlıkla öne baksa dili sokar, yani saplar mesela, geri çıkarır, geri çıkar dil. Böyle bu tarafa çekmesi lazım. Çektiğinde sana zarar vermemesi lazım. Dilin uzunluğunun tam ideal ölçüde olması lazım. Gaganın ideal ölçüde olması lazım. Kafatasının ideal ölçüde olması lazım. Baştan aşağı hepsinin ama hepsinin DNA'daki bilgisinin eksiksiz ama eksiksiz olması gerekir. Ve hiçbir DNA değişikliği yeni bir tek bir enzim dahi oluşturamıyor. Bu bilimin gösterdiği bir şey.
Evet.
O halde bu kadar birbirine girift kompleks dokuların yani binlerce belki yüz binlerce enzim protein tarafından yapılmış ve işletilen bu yapıların aynı canlıda bir seferde olması nasıl açıklanabilir? Allah'ın yaratması.
Evet. Tek bir şey. Ani yaratılış değil mi? Ani yaratılış. Değil.
İnşallah.
Allah
inşallah.
Evrimle yaratmamış. Çok açık.
İnşallah.
Zaten hiçbir konuda cevap verememeleri de hayret. Yani hem veremiyor yani hem öyle hem böyle. Yani insaf yani. Doğrusunu söyle işte. Ama o şeye geliniyor. Tabii bu bir iman hakikati yani. Hakikaten Allah diyor. Asıl şaşıracaksan diyor şeytanın Allah'a evet. Sınırım. Onların toprak iken biz mi diriltileceğiz demelerine şaşır evet, evet. Diyor. Yani hı. O kadar şaşırtıcı bir şey ki bu Darwinizm saçmalığına inanmaları, tesadüfen oldu demesi, işte protein, bu yapı tesadüfen oldu diyor. Anlatıyor. Müthiş bir mucize diyor. Mucize lafını kullanıyorlar. Hakikaten miracle film kelimesi çok geçer filmlerde iman hakikati anlatan. National Geographic'te başka sürekli. Filmlerde. Bütün müthiş bir şey diyor. Mucize diyor. Sonra sonunda bir cümle söylüyor hoş görünmek için. Böyle evrimleşmiştir diyor. Yani,
o kadar bir yere sıkıştırıyor.
Kendi inanmıyor yani.
Evet.
Cidden sürekli araştırma yapıyorlar. Şimdi hayvanlardan bahsediyorsun. Bitkiler dünyasında da bilim adamları sürekli araştırma yapıyorlar. Şimdi Science'da yine bir makale yayınlanmış. Şili'deki Şili ahududusunu incelemişler. Bunda yaşadığı ortamda ılık ve yağmurlu bir ortam var. Ve büyümesine son derece elverişli. Güneşi gördüğünde güneşe ulaşmak için yapraklarını büyütüyor. Yani oldukça büyütüyor. Ama şöyle bir başlık koymuş. Bakın burada da şimdi göstereyim dergide makaleyi koştum. Don't go into the light. Yani ışığa gitme diyor. Güneşe gitme. Şimdi bitkiyi inceliyorlar. Bitkinin diyorlar ki araştırmacılar zor bir karar vermesi gerek diyorlar. Çünkü eğer yapraklarını büyütürse yani güneşe ulaşmak için daha fazla besin almak için yapraklarını büyütürse tamam güzel beslenecek. Yani rahat bir şekilde büyümesine sağlayacak. Ama aynı zamanda yaprağı büyüdüğünde etraftaki kemiriciler işte kurtçuklar bundan daha fazla dikkat çektiği için yaprağın büyük yapraklar daha fazla bu bitkiye saldırıyormuş ve bu sefer hiçbir şekilde büyüyememesine sebep oluyormuş. Yani diyor ki bilim adamları bu bitkinin bir karar vermesi gerek diyorlar. Ya işte güneşe ulaşıp daha fazla büyüyecek yapraklarını büyütecek veya işte o şekilde de yırtıcılar gelecek bunun kurtçuklar gelecek yapraklarını yiyecek ölecek veya yapraklarını büyütemeyecek ve az bir şekilde kurtçuklar gelmeyecek bu şekilde. Ama büyümesini de çok fazla sağlayamamış olacak. Şimdi bilim adamları bu bitkinin böyle bir karar verebileceğini düşünüyorlar. Vermiş olduklarını düşünüyorlar. Ve bununla ilgili bir araştırma yapıyorlar. Bu bitkiyi farklı ortamlarda yetiştiriyorlar. Öncelikle güneşin bol olduğu bir ortama koyuyorlar. Veya işte gölgenin daha yoğun olduğu bir ortama koyuyorlar. İşte kurçukların, salyangozların olduğu bir ortama ve onların olmadığı bir ortama. Farklı ortamlarda bir bitkiyi yetiştiriyorlar. Ve ne görüyorlar? Şimdi bitki güneşin ve güneşli ortamda ve gölgeli ortamda ama salyangozların ve kurçukların olmadığı ortamda aynı şekilde büyüdüğünü, yaprakların belli bir büyüklüğe ulaştığını aynı şekilde. Fakat salyangoz ve etrafında kurçukların olduğu ortamlarda ise yapraklarını o kadar büyütmediğini fark ediyorlar. Yani sanki bitki bilinçli bir şekilde davranıyormuş gibi. Etrafta kemiriciler gördüğünde, salyangoz gördüğünde yapraklarını belli bir boyda, belli bir orantıda tutuyor. Yani çok daha fazla büyütüp o böceklere yem olmaktan kendini korumuş oluyor. Son derece büyük mucize. Senin de dediğin gibi bunun sonucunda ne diyorlar? Bu çok büyük bir mucize. Buna çünkü herhangi bir açıklama yapması bir insanın mümkün değil. Bitki aklı yok, beyni yok, şuuru yok. Ve bir karar mekanizması var. Yaprağını belli bir boyda tutuyor. Böyle bir bilgiye sahip. Allah'ın burada muhteşem yaratışını biz aslında görüyoruz. Yani bitkiye yaşaması için, varlığını devam ettirebilmesi için bu özellikle var etmiş. Ve bulunduğu ortamı da Allah buna göre yaratıyor. Burada çok büyük bir mucize görüyoruz. İnşallah Allah'ın yaratışında net bir delil görüyoruz. Evet. Ya bunun evrimle ortaya çıkması mümkün değil. Bitkinin böyle bir karar alması mümkün değil. Yani yaprakları sürekli büyüse her ortamda ki mantıklı olan bu zaten. Yani yaprakları büyüyecek ki çok daha fazla güneşten faydalanmış olacak ve daha gelişimini sağlamış olacak. Ama bu zamanda yem olacak ve yaşayamayacak. Bu bilgiye sahip olması ve böyle yaratılmış olması gerekiyor inşallah. Çok büyük mucize.
Ona benzer özellik bakterilerde de var. Hem de ilk bakteri, siyanobakteriler de var. Onlar da ışığa yani ışığa ihtiyaç duyduğu oranda suyun yüzeyine çıkarak güneş ışığının daha çok gelmesini sağlıyorlar. Maşallah. Ona uygun bir reseptör regülasyon sistemi var. Yeterli fotosentez oluyorsa o şeyin mesafesini koruyor. Ama fotosentez miktarı azsa, ışık yetersizse içindeki gaz kesecikleri var. Onları yok ediyor, gazları dışarı bırakıyor. Pardon, gaz kesici oluşturuyor. Dolayısıyla daha çok yukarı çıkıyor. Yani güneşin ışığına yönelme ve ışığın ne olduğunu görmeden bilme çok acayip Allah'ın yaratması evet. Maşallah. Yani nereden maşallah. Bilmediği bir şey yöneliyor.
Maşallah.
Maşallah.
Şimdi kısa bir aramız var. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız inşallah.
İnşallah.
Evet, yayınımıza devam ediyoruz.
İnşallah.
Nasıl devam edelim inşallah?
Yine bir iman hakikati anlatabiliriz inşallah. Doğadaki bir canlıdan son derece büyük ve son derece sevimli bir canlıdan bahsedelim. Fillerden bahsedelim. Allah filleri de çok üstün özelliklerle var etmiş inşallah. Sadece filin ortumuna baktığımızda bile çok büyük bir teknolojik mucize görüyoruz. 50 bin kastan oluşuyor ve bu hortumla fil yaşamını devam ettirebiliyor ve mükemmel bir şekilde hortumu kullanabiliyor. Çok güçlü bir hortuma sahip.
Söyler misin kaç kastan oluşuyor?
50 bin kastan oluşuyor ve dediğimiz gibi çok büyük mucize 50 bin kasın o hortumda bulunuyor olması ve her bir kasın belli bir şekilde düzenli bir şekilde hortumda bulunuyor olması lazım ki hortum tam da filin ihtiyacı olacak şekilde çalışması için. Bakın vinçler var mesela çok büyük ağırlıkları kaldırabilecek vinçler var. Ama bu vinçler filin yapmış olduğu, hortumunun yapmış olduğu hassas hareketleri asla ve asla yapamazlar. Veya buna benzer bazı robotlar yapıyor bilim adamları işte filin hortumunu örnek alaraktan. Ama asla ve asla burada da şimdi birkaç resim göstereceğim o örneklerde gördüğümüz gibi filin hortumunun yapmış olduğu. Bakın burada mesela son derece bir insanın taşıyamayacağı bir ağacı yerinden söküp rahat bir şekilde taşıyabiliyor. Bakın devam edelim yine resimleri incelemeye. Pardon. Mesela burada da besleniyor ve o hassas bir şekilde otları koparıp besini bu şekilde sağlayabiliyor. Yerden çok hassas bir şekilde bir bezelye tanesini dahi alabiliyor bu hortumuyla. Yine 4 litre suyu hortumuyla taşıyabiliyor. İşte bununla yıkanabiliyor. Suyu bu hortumuyla püskürtebiliyor. Bakın burada şekilde de gördüğümüz gibi. Çok yönlü hortumunu kullanabiliyor. Veya işte haberleşme aracı olarak hortumunu kullanabiliyor. Böyle bir çağrı sistemi geliştirmiş. Veya bakın burada son derece sevimli. Karşısındaki çocuklarla çok hassas bir şekilde davranması gerekiyor. Ve onlarla hortumuyla tokalaşabiliyor. Elhamdülillah. Buna benzer bir robotun veya teknolojik bir aygıtın insanlar tarafından bu kadar işlevsel bir şekilde var edilmesi mümkün değil. Bakın vinçler gerçekten çok ağır yükleri kaldırabiliyorlar. Fil hortumu da yani ilk resimde gördüğümüz gibi çok ağır bir ağacı kaldırabiliyor, taşıyabiliyor. İnsanlara bu konuda yardımcı olabiliyor. Ama işte insanların ortaya çıkarmış olduğu teknolojik aygıtlar çok ağır bir malzemeyi kaldırırken filin yapmış olduğu, hortumun yapmış olduğu hassas bir hareketi aynı anda yapıyor olması mümkün değil. Subhanallah, Allah'ın muhteşem yaratışı. Hem son derece sevimli yaratıyor bu canlıyı ve son derece de işlevsel bir hortumu var. Bunda da yaşamını mükemmel şekilde devam ettiriyor. Hem insanlara son derece faydalı bir hayvan, taşımada faydası oluyor. Birçok konuda yardımcı oluyor inşallah. Allah tek bir fili incelediğimizde dahi, filin hortumunu incelediğimizde dahi son derece mükemmel bir yaratılış görüyoruz. Allah'ın yaratışını görüyoruz inşallah. Bakın ilk başında da bahsettim, 50 bin kası var. Bu 50 bin kasın gerçekten mükemmel bir şekilde, organize bir şekilde bu hortumda dizili olması lazım ve tüm bu hassas işleri veya ağır yükleri kaldırabilecek özelliğe sahip olan hortumu bu şekilde çalıştırması gerekiyor. Son derece mükemmel. Bu 50 bin kası biraz daha az olması veya çok olması söz konusu değil. Bunun evrim sürecinde de tam bir 50 bin kasın işte hortumda dizili olması da mümkün değil. Tesadüfler eseri ortaya çıkması mümkün değil. Allah'ın muhteşem sanatını, yaratışını biz burada bir kez daha görmüş oluyoruz. Subhanallah.
Evet. Evrimcilere soruyoruz. İşte filin hortumunu açıkla, açıklayamıyor. Onu açıkla, bunu açıklayamıyor ama esip gürlüyor. Şimdi Celal Şengör'e soruyorlar. Ne diyorlar? Maymundan insan evrimleştiğini iddia ediyor. Peki nasıl oldu diyorlar. Bakın nasıl oldu diyor da. Cevap veriyor şimdi televizyon kanalında.
Fakat ağaç oradan kalktığı zaman bunlar hapı yutuyor. Sebebi gayet basit. Sağında aslan gibi hayvanlar yaşıyor. Aslan demiyorum da o zaman aslan benzeri, aynı nişin doğuran.
Halbuki aslan kafatası var. Değil mi? Defalarca gösterdik, milyonlarca yıllık. Hep aslan. Hiç aslan gibi olmamış.
Baştan zaten aslanlar, aslan gibi aslanlar yani. Var diyor, sonra fark ediyor hatasını. Aslan yok tabii o dönemde diyor, aslan benzeri yaratıklar
var. Şu var mesela, yani. Aslan gibi insanlar var, aslan gibi böyle yani delikanlı, o ayrı. Maşallah. Ama aslan hep aslan.
İnşallah.
Biyolojik hayvanlar yaşıyor. Şimdi sizin bu aslanlar kaçmanız lazım. Ama kaçacak ağaç yok ortada. O zaman sizin aslanın geldiğini görmeniz lazım. Değil mi? Aha, bu zor. Daha kolay.
Maşallah çok süper çıkıyor.
Ayağa kalkıyoruz. Çünkü otlar. Değil mi? Otlar buraya kadar geliyor. Ayağa kalktınız mı? Bunlar serbest kalır.
Peki bir soru. İnsan mı aslandan daha rahat kaçar, maymun mu aslandan daha rahat kaçar?
Muhteşem bir açıklama.
İnsan mı daha rahat kaçar? İnsan ayakta, maymun şu mesela veya maymunsa ne diyorsa o mu daha rahat kaçar? En güçlü insan dan 10 kat daha güçlü oluyor mesela bir goril. Bir kere maymunlar, bütün primatlar içerisinde maymunların tamamı her insandan, yani en kötüsü bile kat be kat daha esnek, daha çok hızlı kaçabilir, daha güçlüdür, daha zıplar, daha kamuflo, daha esnektir. Her türlü fiziksel özelliği, tamam, kabiliyeti daha fazla zaten. Evet. Şimdi onun iddiasına göre daha avantajsız bir duruma gelebiliyor. İzah kendi içerisinde zaten hem komik hem trajikomik.
Yani şimdi
hem
bakın,
yetersiz.
Bunu anlatmakla genetik bilimini katletti. Moleküler biyolojiyi katletti. Paleontolojiyi katletti. Bütün bilim dallarını katletti. Evet. Çünkü şimdi şu söylediği, yani bu laf mı yani, ayağa kalkınca maymun insana dönüştü. Maymunla insanın yapısı birbirinden o kadar farklı ki. İnşallah. Ve bunun farkın oradan kalkması için bütün DNA'nın değişmesi gerekiyor. Bütün DNA değişecek. Çünkü maymunun omurgasıyla leğen kemiği arasındaki açı, insanın omurgasıyla leğen kemiği arasındaki açıdan bambaşka. Maymunun kolları uzun, ayakları kısadır. İnsanla orantılıdır. Çünkü iki ayak üzerine kalkacak şekilde yaratılmıştır. Bütün tasarım, iskelet tasarımı ona göredir. Genetik kodu ona göredir zaten. Değil mi? Tamamının değişmesi gerekiyor. Bütün denge organı sistemi iki ayaklı yürümeye yöneliktir insanın. Öne eğilik bir yürümeye yönelik değildir hiçbir zaman. Hı hı. Zaten öne eğilik karma bir yürüyüşte yapılamıyormuş. Robin Crampton diye bir bilim adamının yaptığı çalışmalarda enerji tüketimi o kadar yükseliyor ki ya iki ayaklı oluyorsun ya dört ayaklı. İkisinin arasında karma geçiş olmuyor. Bu tespit edilmiş. Denge organları, yani yarım daire kanallarına bakıyorlar. Fred Spur diye çok ünlü paleantropologların yaptıkları çalışmalarda hepsinde maymun, yani Australopithecus homo habilis, hepsi maymun, hepsinde öne eğik yürüyecek şekilde açıları, insanda ayakta olacak şekilde açısı. Çünkü denge organının ona göre orantılı olması gerekiyor. Sen nasıl yürüyorsan denge organındaki yarım daire kanalları ona göre dengeni sağlıyor senin, üç boyutlu olarak. Ona göre yaratılmış. Ayrıca işte maymunun konuşma siniri var. Hipoglossal sinir diye, konuşmayı kontrol eden. Maymundaki kanalla insandaki kanal %100 farklı birbirinden. Maymundakilerin, yani bütün goriller, Australopithecus homo habilis, bonobo, gibbon hangisine baksanız insandaki yarım daire kanalının yarısı kadar. Niye? Çünkü insanı konuşacak şekilde yaratmış Allah.
Bir de insanın ayakları mesela iki ayaklı yürüyor. Dik durup kilitlenme özelliğine sahip eklem olarak. Diz kapağı var ve tam düz bir şekilde ayak kilitleniyor böyle yani. Mesela diz eklem şöyle tam düz olup kilitlenebiliyor. Hiçbir maymunda ayaklar düz bir şekilde kilitlenme, insandakine benzer hiçbir özellik göstermiyorlar. Artı insanın beyin gelişimi embriyodan yetişkine doğru giderek büyüyen bir yapıya sahip. Değil mi? Bebeklikten embriyoya kadar. Maymundaki daha farklı.
İnşallah.
Yani bu araştırdığında hücresel bazda, dokusal bazda, organsal bazda binlerce fark var aslında.
Şimdi bu anlattığı mantık Lamarck'tan kalma. Yani 200 yıl önce bakın, 200 yıl önce çoktan reddedilmiş olan. Ne diyor? Bak aynı şeyi söylüyor. Lamarck diyor ki, ceylanlar diyor, kafayı uzata uzata diyor, yetişmeye çalışarak dallara, yapraklara zürafa oldular zürafa diyor. Oldu. Celal Şengör ne diyor? Yıl 2000 11 mi? 10 yılında mı? 10 yıl olabilir. 2010 yılında diyor ki maymun diyor ayağa kalkarak diyor insan oldu diyor. Lamarck bile güler yani buna böyle. Lamarck'ı getirsen şimdi ya der ne yaptın sen Celal der yani bu genetik bilimini şeyi bitirdin mi der yani böyle. O zaman genetik bilim mi? O zaman acayip bir cehalet var. Hadi o zaman inanıyorlar. Ayıp yani şunu böyle yapması. Bu şeyde. Yani bilimle hiç alakası yok yaptıklarının. Orada sempatik görünmeye çalışarak insanları kandırmaya çalışıyor. Tabii Allah'ın izniyle hocamız var, talebeleri var. Yapamaz öyle bir şey. Şimdi Yiğit Bulut da soruyor. Diyor ki evrimcilere, hayatın başlangıcını nasıl açıklıyorsunuz diyor. Yani hayat nasıl ortaya çıktı? Şimdi ona bakalım ne diyorlar.
Şimdi başlangıç noktasını tarif eder misiniz bana? Nasıl? Söyle. Can nasıl başlıyor onu söyleyeyim.
Anlamazlıktan geliyor önce. Böyle, ha ne falan yapıyor. O kaçmaya çalışıyor, vakit kazanmaya çalışıyor. Yani çok normal bir soru soruyor. Hayatın başlangıcı nasıl açıklıyorsunuz? Yani neye bilimsel delil nedir bunun? Değil mi? Fosil kayıtlarında paleontoloji, moleküler biyoloji, genetik bir delil vermeniz lazım.
İlk çağın.
Evet, bir gülüyor önce kendine emin tavırlarla.
İlk çağın başlangıcıyla ilgili adam mı? Nasıl? Onu yani herkes bizim kadar bilmek zorunda değil. Tabii arz edin ki bizi hiç bilmeyenler seyredin.
Önce tabii diyor sanki cevap verecekmiş gibi.
Bu konuda yapılmış çeşitli deneyler var.
He, çeşitli deneyler var dedi. Sanki bilimsel delil getirecek evet. Böyle. Yani çok bilinen bir konu bu. Efendim ne demek zaten? Bütün her yer deney yapılıyor, yayınlanıyor.
Herkes bilir zaten
bunu. Evet, herkes bilir gibi. Bakın şimdi ne diyecek?
Kitabımızda da onu şey yaptık.
Kitabımızda onu şey yaptık diyor. Kitapta onu şey yapmış, şey artık nasıl yaptıysa.
Yazdık zaten. Şu anda bilim henüz bunu canlılığın yaşamın nasıl başladığını... Çok kesin net bir şekilde ortaya çıkarmış değil.
Yayınlar var dedi, kitapta şey yaptık dedi falan filan. Ondan sonra diyor ki biz bunu bilmiyoruz diyor. Yani evimciler bunu bilmiyor diyor.
Evet, yani orayı bilmiyorsunuz.
Şöyle dedi bilmiyor. Tabii falan bir şeyler dedi, gülüyordu falan. Ne oldu? Nereden bileceğim ya diyor şimdi.
Yani bilmediğiniz bir şey nasıl bu kadar çok inanıyorsunuz? Sistemi bilmediğin bir şey değil.
Nereden biliniyor? Ne soru bilmediğin bir şey değil diyor. Karar vermesi lazım.
Bugün evrim kuramı artık neredeyse evrim bir olgu zaten de.
Bana yaşamın nasıl başladığını söyleyin o zaman ilk. Şimdi yaşamın başlangıcının nasıl olduğunu bana 2x2=4 kadar net söylemeniz gerekir. Eğer bilim yapıyorsanız.
Hayır.
Evet bilim yapıyorsanız dedi. Hayır dedi. Doğru. Hayır. Tamam. Buna bir şey diyemez kimse. Ben de bilim yapmıyorum. Kardeşim benim inancım bu.
Hayır, körü körüne emin yanlış.
Ben buna inanıyorum. Kim ne diyebilir yani dinle zorlama yoktur. Tabii doğrusunu anlatırız. İnşallah. Bu ayrı.
Geçen NTV'de bir XYZ diye program vardı. İsmet Berkan'ın sunduğu programdı. Hatta TV'de birçok mesaj yayınlanmıştı. Şimdi iki tane bir farklı üniversitelerden iki hoca konuğu vardı. Program çok güzel başladı. Bilim işte yanlışlanabilirlik demek. Bilimde peşin kabulü olmaz. Bilimde her teori açıkça incelenip test edilme özelliğine sahiptir. Bilimin güzelliği budur, bilimin doğası budur. Böyle yani bilimin test edilebilir ve yanlışlanabilir olmasını öve öve. Evrim konusu açıldı, evrim bir gerçektir diyor. Evrim zaten bir gerçek yani evrim zaten tartışılacak bir konu değil ki diyor. Hemen ön kabul, tabu bir din yani bu test edilebilir, test edilmesi bile konuşulması mevzu bahis değil. Tamamıyla ön kabule, yani peşin fikirle dayanan bir din sistemi evrim başka hiçbir şey değil yani.
Evet, zaten dedi. Siz bilimle uğraşıyorsanız dedi. Aynen. Hayır dedi yani. Benim bilimle alakam yok diyor. Nereden bileyim yahu diyor. Veya tabii biliyorum diyor. Kitaba yazdık diyor. Çeşitli deneyler var dedi. Sonra nereden bileyim yahu dedi. Değil mi? Evet. Herkes de görüyor işte yani. Artık daha fazla bir şey anlatmaya gerek yok. İnşallah. Kendi kendini anlatıyor zaten. Ya bu bir inanç. Yani pagan rahipliği yapabilirler. Olabilir. Ama desin bak bu hakikaten o son söylediği samimi. bilimle uğraşıyorsunuz. Hayır evet. dedi. Ben bilim alakam yok dedi. Ben bilim bilim anlamam yani. Ondan sonra açık bir şekilde söyledi. Fakat tabii ilginç olan mesela bu konuşanları tenzih ederiz. Şimdi bu böyle kişiler, bir kısım kişiler Marksist felsefeye de inanıyorlar. Ve bütün Marksist felsefeyi Darwinizm üstüne kuruyorlar. Ve işi görüyorsunuz yani bu kurdukları felsefe de bu. Hiçbir bilimsel delile dayanmayan, bilim olmayan bir din. Yani bir din üstüne başka bir din getiriyorlar. İkisi de putperest bir din olmuş oluyor. Marksizm de Darwinizme dayalı. Darwinizm içi boş işte, yok. Bak Marksist fikir çöktü. Şimdi o kişi kalkıp da Marksizmi savunduğu zaman hiçbir şeyde bilimsel dayanağı olmayan bir inancı savunmuş oluyor. Bir din olarak kabul etmiş oluyor. Onun ortadan kalkması için yani bu tarz böyle veya işte benzer fikirlere sahip olan kişilerin ikna olması için mutlaka bilimsel delil gerekiyor işte evet, onun için.
İnşallah.
Yani sen ona o kişilere veya işte kim inanıyorsa proteinin oluşmasının imkansızlığını anlatacaksın. Ara geçiş formlarının olmadığını anlatacaksın. Neden genetik mekanizma yok evrimleştirecek onu anlatacaksın. Bunu bilen birinin Darwinizm'e inanması imkanı yok, inanmaz. Darwinizm'e inanmayan birinin imkanı yok, Marksizm'e inanmaz. Onun için hocamız yani PKK'nın ortadan kalkması için mutlaka Darwinizm, materyalizm hedef alınması gerektiği yani diyalektik felsefenin ya karşı anti-Darwinist, anti-materyalist çalışmanın yapmanın gerektiğini onun için vurguluyor.
Doğru.
Çok haklı. Çok haklı. Yani Darwinizm'e inanmayan biri Allah'ın yarattığını bilen, tesadüfen olmadığını, hayatın tesadüfen olmadığını ve Allah'ın evrimi yaratmadığını, ol demesiyle yarattığını bilen birinin mümkün değil Marksizm'e gitmez. Marksizm çünkü bütün her şeyini Darwinizm üzerine kurmuştur. Yani Darwinizm olmadan Marksizm hayatta olamaz yani mümkün değil olamaz. Çünkü diyalektik materyalizm, tarihin diyalektiğini mutlaka bir şeye dayandırmak zorunda. O Darwinizm'dir. Zaten onun için diyor Karl Marx. İşte diyor bizim görüşümüzün doğal tarih kitabı bu diyor. Yani hemen mektup yazıyor. Daha çıkar çıkmaz kitap. Bir bilimsel dayanak arıyor. Yani tarihin diyalektiğini, diyalektik felsefeyi anlatırken Karl Marx etrafına bakıyor. Yani mutlaka bunları neye dayandırabiliriz bunu diye. Darwinizm çıkar çıkmaz. Darwin kitabını yazar yazmaz onun üstüne atlıyor, kapaklanıyor zaten yani böyle. Onu kaldırdın mı işte Marksizm bitti. Marksizm bittiği yerde de PKK olmaz. PKK olmayınca terör olmaz tabii ki açık olarak. Yine taraftar bulabilir kendini. Ne hiçbir adamı dağa çıkarabilir. Yani dağa çıkan adamın mutlaka bir inancı olması gerekiyor. Bir inanca binaen çıkıyor zaten. Ölmenin, öldürmenin onun için konu olmayacağı bir batıl din gerekiyor ona. O da işte Darwinizm ve materyalizme dayalı olan Marksist felsefe. Onun için diyor ben diyor Lenin'iyim bu dönemin diyor. Kendini Lenin olarak görüyor Abdullah Öcalan. Öyle taraftar toplayarak işte birlikte şey ederek, eğitim vererek, Marksist eğitim vererek taraftar bularak kendilerine daha çıkartabiliyorlar. Ve destek görüyorlar.
Evet.
Gerili kitaplarında da yazıyor. Böyle harpler yani terörist savaşlarda PKK'nın yaptığı gibi eğer diyor bölgedeki halktan diyor destek bulamazsa diyor 6 aydan fazla barınamaz diyor. 30 senedir devam ediyor bu terör. Demek ki destek görüyor. Fikri propaganda yaptığı için destek bulabiliyor. O fikri propagandanın anti propagandasını yaparsan sen bilimsel delillerle 6 aydan fazla barınamaz diyor. İşte çok açık. Bunu en ünlü gerilla uzmanları, en ünlü terör uzmanları söylüyor. Yani komünist terörün uzmanları yazdıkları kitaplarda söylüyorlar.
Komünizm bir baskı rejimi. Zaten iyi, güzel, hoş böyle adalete, toplumsal adaleti vaat ettiği gibi sağlayan ve insanlara mutluluk getiren bir sistem değil. Çünkü kurulum aşamasında onu zaten kuran insanların tavırlı ve davranışlarından bu çok rahat anlaşılıyor. Kurulduktan sonra da insanlara yapılan katliamlardan da bu çok rahat anlaşılıyor. Çünkü mesela geliyor yani komünizmi seven insanlar, komünizmi destekleyen insanlar. Nasıl Lenin 1900'lerin başında Rusya'ya komünizmi taşırken uyguladığı taktikler, devletin değil mi personellerine, devletin bankalarını, devletin binalarını Molotov kokteyli saldırı, yangın çıkartmak, pusuya düşürmek, bombalamak ve spekülatör, pardon muhbir olunan şüphelendiği kişilerin direkt infazını yapması gibi böyle komünizm kurulurkenki Lenin'in söylediği bütün o fiili taktikler, bütün onun söylemlerindeki bütün bu vahşet sözleri, öldürmek, yıkmak, yağmalamak, devletin kademelerine personelini sürekli yani bu çalışmaları yapmak. Komünizmin savunucularına bakıyorsun, slogan sürekli, karşı tarafa sürekli baskı altına alıp bağırarak değil mi? Bir şey söyletmeden kendi söylediğini dikte etmeye çalışmak ve konuşma ve bağırmayla bir şey elde edemediği zaman da fiili kaba kuvvetle değil mi? Saldırıya geçmek. Ya komünizm bir kere zaten vahşet ürünü olduğu ve insanın doğasına ve ruhuna hitap eden bir şey olmadığı zaten buradan belli. Nerede hani mutlu olmuş komünizmden veya hem fikri olarak hem de yönetim açısından bir insan var? Ya yani komünist sistemde komünist olmayan, komünizmi istemeyen bir insan barınamıyor. Bu nasıl bir sistem? Hiçbir sistem yoktur ki insanlara yani fikri olarak baskı yaptığı zaman mutluluk gelmez. Mesela sadece İslamiyet'te var o fikri özgürlük. İslam çatısı altında sadece sözün en güzelini söyleyebiliyorsun ve insanları bırakıyorsun. Allah hidayet verir veya vermez. Senin görevin diyor Allah ayette sadece tebliğ etmektir diyor.
İnşallah.
Sen sadece tebliğ edicisin diyor. Oldukça nezaketi ve kaliteyi hedef alan bir din İslam. Komünizm öyle mi? Komünizmde saldırı var. Öldürmenin türlü türlüsü var. Toplu katliamlar var.
İnşallah.
Ne diyor Stalin? Bir kişinin ölümü trajedidir. Milyonlarca kişinin ölümü istatistiktir diyor. Adam insan gözüyle bakmıyor zaten. Sadece evrim basamaklarından birisini yaşamakta olan bir tür hayvan gözüyle bakıyor insana. Bu da evrimsel bir doğa kanunu olduğuna göre diyor mücadele ve diyalektik işte. O halde zaten elenenler var, elenmemiş olanlar var diyor. Din de diyor zaten dinin evrimi diye bir şey var diyor. Önce diyor tek bir din çıkmış, sonra diyor birçok dine yani sirayet etmiş. Hani dini tenzih ederim. Günümüzde de yine insanların oyalandığı, kendisini vakit harcadığı haşa boş bir uğraş olarak nitelendiriyor. Dinden de uzaklaştırmayı hedef alıyor. Bunun için de birçok yaptırımda bulunuyor komünizm. Her türlü yönden baskı ve kitleleri yani tek bir robot haline getirmeye çalışan bir şey komünizm. Kurmaya çalışan ve savunucuların yaptığı söylemlere, yaptığı fiillere bakıyorsun. Hiç insan haklarına riayet eder bir taraf var mı? Yok. Saldırı var, bağırma var, baskı var. Provokatif eylemler var. Hiçbiri de olmazsa artık fiili veya şeyli saldırılar söz konusu olmuş oluyor. Evet. Sen savunucularından hem de iktidara geldiği zaman komünizmin Rusya'da olduğu gibi, Çin'de olduğu gibi, Kore'de olduğu gibi halka çektirdiği zulüm ve katliamlardan gördüğümüz üzere komünizmin savunulacak bir tarafı yok. Darwinizmle olan bağlantısı ise yani mesela sergi açıyorsun bir yerde. Toprak kazıyor mesela. Toprağın içinden taş çıkıyor. Taş alıp masanın üstüne koyduğun an komünistler oraya toplanıyor, hücum ediyor. Ne oluyor diyorsun ya, taş çıktı yerden, ben de onu masanın üstüne koydum, ne var bunda diyorsun. Bunu buradan kaldıracaksın. Sizi hiçbir yerde bu taşı masanın üstüne koydurtmayız diyor. Biz işte şuyuz buyuz, komünist düşünce yani. Hı hı. Yani ne demek bu komünist düşünceyle taş çelişiyor. Yani yerde yer, o zaman dünyayla çelişiyorsun. Yeryüzü tabakaları taşlardan oluşmuyor mu? Katmanların arasında taşlar yok mu? Sen taşla nasıl çelişen bir düşünce? O zaman mantıksız bir şey olmuş oluyor yani. Milyarlarca fosil var dünyanın yeryüzü tabakalarının altında. Her yerde var. Çölde bile fosil var. Denizin altında bile fosil var. Volkanik tabakaların altında bile fosil var. Her kıtada, her yerde Allah fosili yaratmış maşallah. Artık antropolog uzmanları zaten söylüyor. 460-500 milyona yaklaştı fosiller diyor. Biz artık biliyoruz diyor zaten canlılık tarihini. Tarihe baktığında da öyle ne diyalektik, ne aşama aşama gelişim, ne canlıların birbirine dönüşmesi, evrimleşmesi gibi geçişleri, farklılaşmaları, canlıların farklı bir olay olmasını görmüyorsun. Aynı canlı pat diye var oluyor, hayatına o şekilde devam ediyor. Pat diye var oluyor, o şekilde var ediyor. Yani maşallah. Allah aniden yaratıyor, öyle değil mi? Allah aniden yaratıyor, bir anda yaratıyor maşallah. Böyle olunca şimdi sen o zaman ne yapacaksın? Yeryüzünü kazı yapma, taş ne yapacaksın? Taşı görünmez mi yapmamız gerekiyor yani? Ama ne yapayım, kazı yapmıyorum. Komünizmle çelişiyor. Nasıl olacak? Bina yapılmasın mı yani? Ne, anlamadım mı? Dünyanın bütün doğasıyla çelişen bir yapı komünizm. Evrim olmadığını bize dünya gösteriyor zaten. Maşallah. Taş gibi deliller var maşallah. Sonuçta o zaman insanlar doğru olanı vicdanlarıyla kabul edip Allah'ın dosdoğru dini İslam'a, Allah'ın varlığını kesin kabul edip İslam'a yönelmeleri gerekiyor inşallah. Evet. En doğrusu bu.
Bu çalışmaların da yani sergilerin de dediğin gibi ne kadar doğru olduğu, etkili olduğu bu tepkilerden de anlaşılıyor. Ve bahsettiğimiz üzere de Darwinizmin bu tüm kötü felsefelerin, işte komünizm olsun, materyalist felsefenin olsun temelini oluşturduğunun net delili olmuş oluyor aslında. Çünkü normalde eğer senin sistemini, senin felsefeni yapmış olduğun bir sergi etkilemiyorsa sen de gelip ona böyle bir kötü davranışta, sert tepkilerde, işte saldırılarda bulunmazsın, değil mi? Senin oraya saldırıda bulunman demek ki onun o dediğin gibi yerden çıkan taşın, masanın üzerine konan taşın, fosil örneklerinin Darwinizmi tamamen çökerttiğini gösteren bir delil ve aynı zamanda da senin felsefeni çökerttiğini gösteren net bir delil. onların gelip oraya saldırması, o felsefeye sahip olan kişilerin saldırması ve bu çalışmalarında ne kadar, hocamızın yapmış olduğu çalışmaların ne kadar etkili olduğunu tüm dünyaya gösteren örnekleri bunlar inşallah. Televizyonlarda yayınlandı, gazetelerde yayınlandı bu yapılan komünist saldırılar inşallah. Ve insanlar aslında şunu anlaması lazım, komünizm biraz önce bahsettin, yani dünyada birçok ölüme sebebiyet veren bir felsefe. Ne zaman bir komünist değil mi iktidar ortaya çıkmış olsa hem kendi toplumuna hem kendi ırkına hem de etrafındaki insanlara da mutlaka ve mutlaka zarar veriyor. Ve bu dünyada örnekleri var, yaşanmış, kesin olarak da görülmüş, hiçbir şekilde de komünist iktidarların bir faydası olduğu, dünyaya faydası olduğu ve kendi topluma faydası olduğu görülmemiş. Ama buna rağmen insanlar değil mi hala bu felsefeyi savunuyor olmaları ve bu felsefenin peşinde koşuyor olmaları bazı insanların gerçekten çok büyük mucize. Adeta büyülenmiş gibiler. Çünkü dünya bunun örneklerini gördü. Tüm bu katliamları gördü. 20 milyondan fazla insanın değil mi? Komünist felsefe, komünist rejimler vesilesiyle şehit edildiğini, öldüğünü insanlar şahit oldular. Hala bunun peşinde gidiyor olmaları bir kısım insanların çok büyük akılsızlık, çok büyük yanlış. Değil mi? Tek doğru var inşallah. Tüm dünyayı, tüm insanları Allah var etti ve Allah bizim güzellik içinde, sevgi içinde yaşamamızı istiyor. İnsanların birbirini sevmesini istiyor. Bunun dışında değil mi katliamların ortadan kalkmasını, işte insanların eziyet görmemesini, işte üzülmemesini Allah istiyor inşallah. Ve buna göre bir sistem Allah, bir din göndermiş, İslamiyet'i göndermiş. Ve biz Kur'an'da bunu görüyoruz. Kur'an'da sadece sevgi görüyoruz. Allah sevgi istiyor. Bunun dışında insanların birbirini kırdığı, üzdüğü değil mi? Nefret ettiği bir ortam asla ve asla istemiyor. Bu sadece şeytanın istediği bir sistem. Şeytan da doğal olarak hiçbir bilimsel dayanağı olmamasına rağmen bakın 150 yıl diyoruz. 150 yıldır hiçbir bilimsel dayanağı yok ama son derece yaygın bir şekilde dünyaya yayılmış Darwinizm. Değil mi? Materyalist felsefe zaten daha geçmişe de baktığımızda Sümerlerden gelen bir felsefe aslında bu. Darwin de ortaya çıkıp böyle bir teori ortaya attığında bu materyalist felsefeye inananlar bir anda zaten eksik bir yön vardı. Canlılığın nasıl ortaya çıktığını hiçbir türlü açıklayamıyorlardı. Darwin de böyle bir teoriyle ortaya çıkınca da, hiçbir bilimsel dayanağı olmayan teoriyle ortaya çıkınca da buna dört elle sarıldılar. Ve 150 yıldır da tüm insanlara çeşitli yollarla empoze etmeye çalışıyorlar bunu. Evet. Ettiler de inşallah. Ama dünya bunun zararlarını gördü. İslam hakim olduğunda da bunun gerçekten çok büyük zararı olduğunu bir kez daha şahit olacaklar. Çünkü ahir zamanda altın çağ dönemi var. Hazreti Mehdi Aleyhisselam dönemi var. Ve son derece mükemmel, huzurlu bir ortam var. Tam bir şey, İslam'ın yaşandığı, Kur'an'ın tam anlamıyla yaşandığı bir dönem var. O zaman net olarak anlayacaklar zaten inşallah. Evet.
Şimdi okullarda Darwinizm anlatılıyor. Yani eğitim tam Darwinist. Evet. Hatta programlarda hocamız defaatle ders kitaplarındaki Darwinist bölümlerden özetler okudu böyle. Yani çok net olarak Darwinist felsefe anlatılıyor. Şimdi okulda Darwinizm'in anlatıldığı ve ikna olmuş bir kişi Darwinizm'e gerçekliğini, bilimsel bir gerçek. Zaten devlet okutuyor yani okul kitabında. Okulda okutulan bir şeyin gerçek olduğunu kabul edebilir öğrenci. Evet, yani evet. Detaylı bilgisi yoksa. Bunu kabul etmiş birini düşünelim. Ona bir gün biri geliyor yanına. Yani doğanın diyalektine inanan birisi. Darwinist eğitim almış, Darwinizme inanıyor. Diyor ki, Darwin'in yapıtı büyük bir yapıttır diyor. Marx diyor ki diyor, Darwin'in yapıtı büyük bir yapıttır. Tarihteki sınıf mücadelesinin doğa bilimler açısından temelini oluşturuyor. Sen zaten Darwinizm'e inanmıyor musun? Evet diyor. Bak bu diyor tarihteki sınıf mücadelesinin doğal temeli Marx da bunu söylüyor diyor. Ve devam ediyor diyor ki Engels'e diyor ki diyor tabiat metafizik olarak değil diyalektik olarak işlemektedir diyor. Evet diyor o da doğru Darwinizm'in doğru olduğuna göre. Bununla ilgili olarak herkesten önce Charles Darwin'in adını almalıdır diyor. Evet diyor. Demek ki diyor Marx'ın söyledikleri doğru diyor. Yani o doğanın diyalektiği bu da tarihin diyalektiği diyor. Doğa diyalektik olarak işliyorsa diyor tarih de diyalektik olarak işler diyor. Sınıflar arası bir mücadele vardır diyor. Nasıl orada canlılar arası bir mücadele var. Evrimin itici gücü, ilerlemenin temeli. Bunu da topluma uyarladığımızda doğal olarak insanda bir hayvan çeşidi olduğuna göre, evrimleşmiş bir hayvan çeşidi olduğuna göre tabii ki bir mücadeleyle ilerler diyor. Sınıflar arası mücadeledir bu diyor. Tarihte bir döngüden ibarettir diyor. Bunu hemen ikna olur zaten. Yani Darwinizm kabul ediyorsa Marksizm kabul etmemesi mümkün değildir. Sonra devam ediyor. Diyor ki o kişiyle konuşan kişi anlatmaya devam ediyor. Bak diyor, Marx'ın söylediklerini diyor hayatta geçiren kişi Lenin'dir diyor. Komünizmin hakim olması için mutlaka bir devrim gerekir diyor. Bakın Lenin de diyor ki diyor, eğer önümüzdeki devrim hareketinin acil olarak korkunç kanlı bir imha gerektirdiğini kitlelerden saklarsak hem kendimizi hem de halkı kandırmış oluruz. Marx'ın söylediğine inanıyor musun? Sen diyor inanıyorum diyor. Darwin'e inanıyorum diyor. O zaman Lenin'in söylediği de doğru diyor. Doğru diyor. O da ya doğru değil ama yani öyle de diyor. kitlelerin sloganı savunma değil, saldırı görevlileri düşmanın acımasız olarak ortadan kaldırılması olmalıdır diyor. Ve anlatıyor Lenin'in nasıl askerlerin, polislerin öldürülmesi gerektiğini. PKK propagandası böyle yapıyor işte, devlet kitabını referans göstererek. Bu çok kolay bir zeminde, yani devletin kitaplarından ikna almış bir kişiye kalkıp ondan sonra komünizmi anlatması çok kolaydır. Onu tutup dağa çıkar o adam, yani eline silah tutuşturur. Bu sorun olmaz. Adamın kafasında yani milyonlarca insanın ölmesi, Stalin diyor ki bir kişinin ölmesi diyor trajedidir diyor. 1 milyon diyor istatistiktir diyor. Yani bu bir gelişmiş hayvan türü. Ha hamam böceği, ha insan ölmüş. Ha işte bir şey ölmüş, bir sıçan ölmüş, fare ölmüş, ha insan ölmüş anlamında. Bunu anlattığı zaman zaten ve devrim de itici bir güçtür diyor. Yani komünizm diyor en nihai modelidir diyor insanlığın diyor. İlk komünal toplum, ondan sonra kölecilik, feodalizm, kapitalizm vardı diyor. Kapitalist sistem şimdi yıkılınca diyor yerine komünist toplum gelecek diyor. Sınıfsız bir toplum ama sınıfsız ama ahlaksız, aile kavramı olmayan, devlet kavramı olmayan. Yani tarihi döngüne ibaret olduğuna göre komün hayatı, komünal bir yapıya erişeceğiz diyor. Böyle dünya çapında da yayılacak bu diyor. İşte bu silsileyle zaten PKK'nın çıkması sürpriz olmaz. Tabii ki her komünist, her Darwinist terörist değildir. Ama onu onun içerisinden terörist çıkartmak çok kolay olur. Ya bir, tabii ki bir Darwinist'in Marksizm'e inanması çok kolaydır. Marksizm'e inanan biri Leninizm'e çok kolay inanır. Leninizm'e inanan biri de silah alıp dağa çıkar, yani bu sürpriz olmaz ondan sonra. Yanlışlık burada, devletin bu bilimle alakası olmayan, şimdi biraz önce en önce gelen evrimcileri gördük. Yani onlar evrimcilerin, Darwinistlerin en önde gelenleri, o televizyonda konuşan kişiler. Ne kadar bilgi yoksunu. Bilimle hiç alakası yok. Zaten kendi söylüyor, bilimle alakam yok benim diye. Hem açıklayamıyor, yani müthiş bilgi yoksunu var. Ne genetik biliyor, ne moleküler biyoloji biliyor. Biri kalkıp diyor ki maymun ayağa kalkınca diyor insan oldu diyor. Ne genetikten haberi var, ne paleontolojiden, ne moleküler biyolojiden. Hiçbir şeyden haberi yok. İnsanları kandırma üzerine kurmuş her şeyi, böyle beyin yıkama şeklinde, artık büyü gibi böyle. Orada komik bir takım hareketler, evet, yaparak ikna edeceğini zannediyor.
Sanki makul.
Ama insanlar artık öyle değil. Yani bilinçlendiler hocamızın kitaplarıyla, bilgisayarda, internet siteleriyle. Moleküler biyoloji, genetik anlamaya başladı herkes. Paleontoloji ne oluyor öyle tesadüfen? DNA mı değişiyor öyle? Nasıl ayağa kalkınca birdenbire bambaşka bir canlıya dönüyor? Binlerce genin değişmesi gerekiyor. Sen dalga mı geçiyorsun diyebilecek duruma geldiler yani böyle. Nerede fosil kayıtı mı var mı bunun ya, fosil kanıtı mı var? Tek bir protein nasıl tesadüfen oluyor diye hesap soracak konuma geldiler yani böyle fikren tabii, bilimsel olarak. Öyle artık kolay değil eskisi gibi Allah'ın izniyle. Ama işte o silsile, yani Darwinizm, ondan sonra materyalizm, ondan sonra Marksizm, ondan sonra Leninizm, terörizmin gidişini durdurmanın tek yolu işte bilimsel çalışma.
İnşallah.
Çok basit yapılacak bir şey ve devletin bunu yapması gerekiyor. Ön ayak olması gerekiyor. Veya yapabilene bıraksın. Ama ders kitaplarında tek yönlü olarak Darwinizm anlatırsa bu durmaz. Mümkün değil, durmaz. Ondan sonra işte barış çalışmaları, Abdullah Öcalan'ı işte yani iyi niyetle de olsa şey etmek falan, bunlar ne çözüm getirir, daha da kötüye götürür hatta. Mutlaka fikri bir şekilde durdurulması gerekiyor. Yani hocamızın dediği net doğru inşallah. O fikri bir çalışmayla yapılır yani. Bunun artık bu karmaşık bir yönü yok ki. İşte bakın, adamın kendisi söylüyor zaten.
İnşallah.
Ya Darwinizm olmadan materyalizm olmaz diyor. Şey olmaz diyor. Komünizm, Marksizm olmaz diyor. Marx'ın kendisi söylüyor. İnşallah.
Tabii yani şaşırmamak lazım. Şimdi Oktay çok detaylı anlattın zaten. Şimdi okullarda sen çocuklara böyle bir eğitim verip ki çoğu örnekleri de var. Bazı kişilerin böyle açıklamaları var. Yani belli bir yaştan sonra öncesinde dindarken, dine inanırken, Müslümanken işte belli bir aşamadan sonra okuldaki eğitim neticesinde ortaokul ve liseden sonra bir anda değil mi o işte fen dersleri, biyoloji dersleri neticesinde de tamamen değiştiğini, tamamen saptığını ve farklı bir felsefeye, inanışa yönelen insanların itiraflarını görüyoruz. Şimdi sen böyle bir eğitim verirsen okullarında değil mi, ortaokul çağlarında, lise çağlarında insanlara böyle bir eğitim verirsen, işte Türkiye'de yaygın, bu dünyanın her tarafında yaygın. Karşına da bir günün birinde PKK diye bir ekip çıkarsa, bir topluluk çıkarsa ve sana saldırırsa, o zaman da durup şaşırmaman lazım. Yani bunu bir enteresan bir şeymiş gibi karşılamaman lazım. Öncelikle dediğin gibi bu eğitimi sen değiştirmen gerekiyor. Bu eğitim sistemini değiştirmen gerekiyor. İnsanlara hocamız sürekli anlatıyor. Şimdi sen adama Allah yoktur diyorsun diyor hocamız inşallah. İşte tesadüfen her şey ortaya çıkmıştır. Zaten her şey madde vardı. İşte geçmişte vardı. Gelecekte de madde olacak. Maddenin dışında başka bir şey yoktur zaten diyor diyorsun. Daha sonra o dersten çıkartıyorsun. Bir anda işte din dersine sokuyorsun. O din dersinde de adama Allah vardır dersen, sen bir an önce Allah yoktur demiştin derdi sana diyor. İnanmaz diyor yani ona hiç anlatamazsın daha sonra diyor. Kur'an işte haktır, hak kitaptır, apaçık Allah tarafından indirilmiştir. Anlatamazsın diyor. Yani bu sistemin tamamen değişmesi gerekiyor bir kere eğitim sisteminin. Yani tamam Darwinizmi en detaylı şekilde anlat okullarda, göster, ders olarak anlat, hatta Darwinizm dersi olsun. Ama diğer taraftan da doğruyu da gerçeği de anlatmak lazım bilimsel olarak. Bakın tamam Darwinizm bunu iddia eder ama bilim de bunu gösterir, bunu ispatlar, olmadığını ispatlar diye başka bir derse koyman gerekir. İnşallah. Doğru olan budur inşallah.
Bakın Abdullah Hoca'nın birkaç sözüyle inşallah ne kadar net olduğunu görelim inşallah. Darwinizm nelere sebep oluyor? Diyor ki Abdullah Hoca'dan, ilkel komünel topluluk dönemi, ilkel komünel topluluk dönemi, tam, bakın tam komünist yapıyı anlatıyor, Marksist fikirleri. İnsanlığın hayvanlar aleminden koparak, yani insanlığın hayvanlardan evrimleşerek tarih sahnesine çıktığı son derece geri üretim güçleri ve bu şekilde şekillenmiş basit üretim ilişkilerinin hüküm sürdüğü bir aşamayı ifade eder. Tam Darwinist yani Abdullah Öcalan. Ve devam ediyor. Bu aşamaya kadar hayvanlar arasında geçerli olan biyolojinin evrimler kanunu hüküm sürmektedir. Net inanmış evrime, evet. Evrime değil mi? Hayvanın diyor en ileri sosyalleşmiş biçimi insandır diyor. Yani insanı hayvan olarak görüyor. Sonra devam ediyor bakın. Diyor ki tabii Darwinizme inandığına göre Marksizme inanmış olması gerekir. Değil mi? Zaten söylüyor bakın. Diyor ki Lenin 1900'de neyse ben de 21. yüzyıl sosyalizmini temsil ediyorum. Ben diyor Marksistim ve Leninistim diyor. Leninim, hatta Leninim ben diyor. PKK Marksizm Leninizm geleneğine uygun bir gelişme yaşamıştır diyor. Abdullah Öcalan'ın sözleri bunlar. Bizim ortamımızda sosyalizmin ve komünizmin ölçüleri egemendir diyor. Ve devam ediyor. Şimdi bunun da nasıl olduğunu anlatıyor bakın. Başka bir yerde de nasıl olduğunu anlatıyor. Diyor ki lise dönemlerinde yani Darwinist eğitimle ilk karşılaştığı dönemde büyük felsefik bunalımı yaşadım. Tanrı ile savaşı verdim. Haşa Tanrı ile savaşı verdim. Bu savaştan başarıyla çıktıktan sonra yarı Tanrı oldum. Nerede oldu bu diyor? Maşallah. Lisede oldu diyor. Niye oldu? Evet. Darwinist. İşte bak Darwinizmi zaten nasıl savunduğunu anlatıyor. Nasıl Marksist olduğunu, nasıl Leninist olduğunu anlatıyor. Ben diyor devletin kitaplarıyla lise dönemlerinde, bakın lise dönemlerinde büyük felsefik bunalımı yaşadım. Yani Darwinist diyalektik felsefeyi öğrendim. Ben oradaki inançlıydım ama orada bunalımla ben bunu
açtım.
Yani bundan çıktım. Haşa Tanrı'yla savaşı verdim. Bu savaştan başarıyla çıktıktan sonra yarı Tanrı oldum diyor. Haşa. Ve Lenin oldum ben diyor. Lenin'im bu dönemin Lenin'im diyor. İşte size değil mi?
Eğitimin sonucu.
Böyle bu eğitimin sonucunda Abdullah Öcalan da çıkar. PKK'lı da olabilir. Komünist terörist de çıkabilir bunların arasından tabii. Ama anlatılmasın demiyor hocamız. Mutlaka anlatılsın. Hatta daha kapsamlı anlatılsın. Ama yanındaki siz mutlaka bilimsel delilleri de verin. Fosil kayıtları, gerçek fosiller, proteinin oluşmasının imkansızlığı, genetik moleküler biyolojiden deliller verdiğiniz zaman o zaman ne PKK kalır, ne Abdullah Öcalan kalır fikriyat olarak tabii, Lenin kalır, ne Mao kalır tabii, inşallah.
Tek inşallah anti-darwinist çalışma ne olur? Ona da çok yaklaşıyoruz. Çok yaklaştık sonunun gelmesine
PKK. Rahmetli Türkeş'in filminde hep göstertiyor hocamız. Hocamızın söylediği ne kadar doğru olduğunu söylüyor. Diyor ki rahmetli Türkeş, PKK teröründen bahsediyor, komünist terörden. Sivrisinekleri yakalamakla bitmez bu diyor. Bataklığı kurutmak lazım maşallah diyor. Yani o sivrisineklerin çıktığı fikri ortam, zemin yani işte bu felsefe, yani bu felsefeyi kurutmak lazım diyor bilimsel olarak. Onu da yapacak, şimdi bir müjde verelim, var. Sahibi zaman inşallah.
İnşallah.
Ne diyor Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri? 1400'de gelecek bir hakikati kendi asırlarını garip zannetmişler. Yani 1400'de gelecek hakikat Sahibü'z-Zaman Hazreti Mehdi Aleyhisselam.
Maşallah.
O da diyor maddiyin, tabiyin yani materyalizmin ve darbinizmi diyor tam susturacak tarzda diyor. Onu veba hastalığına benzetiyor. Bir tavun diyor veba hastalığına benzetiyor. İnsanlık içinde propaganda tekniğiyle ikna ve telkin kabiliyetiyle yayılan diyor bunu diyor. Tam susturacak bir çalışma yapacaktır diyor. Ve 40 yıllık bir süre maşallah içerisinde olacağını hadislere dayanarak da söylüyor inşallah. Dolayısıyla yani komünizm mağlup olmaya mahkum. Kader böyle çünkü inşallah. Mutlaka mağlup olacak. PKK mutlaka mağlup olacak. Deccaliyet mutlaka mağlup olacak. Çünkü zamanın sahibi var Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Komünizme o bakımdan fikren mümkün bir geçit yok. Darwinizm tarihe karışacak. Yani böyle esamesi kalmayacak Allah'ın izniyle fikren. İnşallah. O dönemde yaşıyoruz. Tabii biz de o çalışmanın İçerisinde olmak istediğimiz için, Allah rızasını kazanmamak istediğimiz için bu yönde gayret ediyoruz. İnşallah. Allah'ın kaderi bu şekilde. Mutlaka Allah galip gelecek. Andolsun diyor ben galip geleceğim, elçilerim de diyor Allah inşallah.
İnşallah.
Andolsun Allah, yeminle Allah, Allah'ın yemini inşallah. Allah galip gelecek ve Hazreti Mehdi'si de galip gelecek. Galip olarak yaratılmış çünkü. Aksi olamaz inşallah. O dönemdeyiz. Onun için çok müjdeli, güzel dönem yaklaşıyor. İnsanlık bu tecrübeleri bir daha yaşamasın inşallah.
İnşallah.
Evet. Bu kötü yani anlamda bu komünizmi, Marksizmi, Darwinizmi. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. İnşallah yarın hep birlikte oluruz.
İnşallah.
İyi akşamlar.